Farklı Kaydet'in Chicago Bulls belgeseli The Last Dance'i konuştuğumuz Telegot Podcast'ine hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk.
Hoş bulduk.
Ben Aras Bayram, Arda Karaböcek ve Arma Kaylar'la birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Telegot ekibi çok önemli bir ekiptir. Efendim bitti. Bitti. Yani bitirdik. Ya bunu belki sonuna saklamak lazımdı ama şimdiden söyleyeyim. Ben yani hani belgeselden fazlasını bekliyordum total olarak. Ama bitince de o kadar çok üzüldüm ki. Yani öyle ya da böyle işte pazar gecemizi, pazartesimizi ayırdığımız bir spor işi bu. Nostalji. Bu dönemlerde nostalji malum hani çok daha önem kazanıyor. Bayağı bir değer etmiyor. Basketbolu insan özlüyor ister istemez. Bilmem ne. Onu bir söyleyeyim dedim. Sizin görüşlerinizle bu konuyla ilgili en son başvuracağım. Reggie Miller'la başlıyoruz. Evet, Arda Karaböcek, senin Reggie Miller deneyimin nedir? Ne var aklında Reggie Miller'la ilgili?
Reggie Miller da çok sevdiğim bir basketbolcuydu tabii ki. Üçlükleri de atıyordu. O yüzden severdim. Şütör oyuncu sevme sevdam Reggie Miller'la başladı bile diyebiliriz hatta. O takım da, Indiana takımı da gerçekten çok iyi bir takımdı. Ben hatırlıyorum Indiana'nın öne geçtiğini, okuduğumu hatırlıyorum. Ne oluyoruz olmuştum. Nasıl olabilir böyle bir şey? Gerçekten inanamıyorsun. Şu an neye inanamıyorsan ona inanamıyorsun gibi bir şeydi. Hiçbir zaman gerçekleşmeyecek bir ihtimal gibiydi. Çok değerlesinler istemiştim açıkçası. Ama olmadı. Yani bir şekilde gene eleyemediler majestelerini ve devam etti yola ki çok zorlandılar. Gerçekten hani Jordan'ın dediği gibi uzun zaman böyle. Ama gene de Detroit daha çok zorladı bizi diyor ya. Ama Detroit'i yendiğinizde bir kere de yendiniz. Sonuçta 4-0'la yendiniz. Bir daha Detroit diye bir şey kalmadı zaten. Ya biraz Indiana bence daha zorladı. Daha zor bir seri geçirtti onlara gibi hissediyorum. Birileriyle daha 7. maça kalmışlar. Hangi takımda kalmışlar biliyor musun?
Knicks.
Knicks. Ya gene de ben Pacers'ın en zorlu rakibi olduğunu düşünüyorum Jordan'ın. Çünkü kariyerinin geldiği noktada zorlanıyor. Zaten peak Jordan o değil. Üstüne bir de daha doğrusu fiziksel olarak peakinde değil. Mental olarak belki peakindedir de. Bir de takımı çok kötü. O senenin Chicago Bulls'u isimlere baktığında tamam belki Pippen'ı görüyorsun, Rodman'ı görüyorsun falan ama gerçekten kötü, yani şampiyon olmuş en kötü takımlardan biri kolektif olarak baktığında. Bence.
Arma senin Reggie Miller şeyin neydi?
Son şampiyonlardan.
Ha pardon. Arma senin Reggie Miller algın neydi? Belgesel neyi değiştirdi öyle sorayım?
Benim Reggie Miller'la alakalı ilk hatırladığım şeyler bu NBA TV'de işte ufak klipler oluyordu ya orada bu Chicago Bulls'a attığı şutla hatta yani hatırlıyorum ben ilk. Ondan sonra işte hani böyle eski maçlara vesaire baktıkça bu işte hani okudukça ettikçe bir yerden sonra ablasının çok iyi basketbolcu olduğunu öğrendim falan ama hani öyle çok fazla şeyim yoktu. Yani kendisinin oyunculuk dönemine dair çok fazla bilgim yoktu. Bu işte NBA TV'deki Open Court'tan, yayıncılığından vesaire az çok biliyordum ama mesela hani yorumculuğu da mesela o kadar iyi bir yorumcu olduğunu düşünmüyorum ben. Maçlarda falan duyuyoruz sürekli. Çok böyle hani şey yapan, nasıl diyeyim, bazen hatta yoran bir yorumcuydu benim için. Şeyi biliyordum sadece birkaç hani böyle televizyon programında işte o Open Court'ta katıldığı talk show'larda falan böyle hani konuşması etmesi, hikaye anlatması çok keyif veren bir adam olarak şey yapıyordu. Ki belgeselde de ben onu gene yaşadım açıkçası. Hani o seriyi anlatı şekli falan benim çok hoşuma gitti. Hani onun dışında hani klasik tarihinin şütörlerinden biri vesaire olduğunu biliyordum. Yani seri özelinde Arda abi hani katılıyor mu? Büyük olasılıkla Jordan'ın şey demesinin sebebi bizi hani Detroit'ten sonra en çok zorlayan takım demesinin sebebi büyük olasılıkla şey. Hani arka arkaya Detroit'e çok eğlendikleri için ne kadar bu kadro öyle olmasa da hani Detroit'i farklı bir yere koyuyor büyük olasılıkla kafasında ama serinin içinde işte serinin oyununu çekti falan bana da hani özellikle şampiyon olmaya başladıktan sonra Doğu Konferansı'nda açık ara en fazla zorlayan takım gibi geliyor Pacers.
Ya şöyle Arda orada önemli bir şey söyledi. Oradaki en önemli nokta hani Indiana Pacers'tan çok Indiana Pacers hani kolektif olarak iyi bir kadro. Çok sert bir takımdı onlar da. Özellikle uzunlar işte Davis ikilisi, Anthony Davis ve Dale Davis. Ben onlar gerçekten kardeş. Ben kardeş olduklarını bilmiyordum. Ve işte Rick Smith hakikaten yani fizik çok uzun bir kadroydu. İşte yan parçaları da fena değil. Mark Jackson, Travis Best, Chris Mullin, Jalen Rose'un da işte bebekliği tabii o dönemler falan ama tabii ki işte hani ben çok beğenmesem de genel olarak Superstar'ı diyebileceğimiz Reggie Miller'ıyla hani bayağı derin bir kadro. O şeyle ilgili, seriyle ilgili şunu söyleyeyim. O serinin en önemli belirleyicisi Scottie Pippen'ın şey yaptı, Mark Jackson'a yaptığı tam sağ baskıdır. İlk iki maçta toplam 14 tane top kaybı yapmış Mark Jackson. Indiana Pacers'ın koçu Larry Bird de hatta bayağı bir Travis Best'e gitmeye başlamış o dakikadan sonra. Ama yani hani total olarak bir... 7. maça biraz baktım ben bugün. Olağanüstü bir rebound üstünlüğü var Bulls'un. Ki yani hani sadece Radman'dan kaynaklı değil, total olarak bakacak olursak çok daha fizikli bir takım şey. Pacers şeye göre, Bulls'a göre. Özellikle işte Kukoc falan oyuna attığında Bulls. Ama ona rağmen hani çok ciddi bir böyle konsantrasyon eksikliği. Ve en sonunda da zaten belgeselde de muhabbeti geçiyor. O şampiyonluk DNA'sı. Özellikle o işin rebound kısmında ciddi üstünlük kurmuş. Bir de abi yani Ron Harper, Michael Jordan, Scottie Pippen üçlüsü aynı anda böyle abi biz tamam savunma yapıyoruz ve bu maçı savunmayla alıyoruz dedikten sonra yiyemeyecekleri guard yokmuş. Üçü de hakikaten çok özel savunmacılar. Biraz belgesel şeye girmiş. Reggie Miller ile Michael Jordan'ın itişmelerine, kakışmalarına girmiş. Michael Jordan'ın şeyini göremedik. O biraz koydu bana. Hani genelde ya işte şuna böyle kuruldum, bunu böyle sevmezdim, şunu şöyle sevmezdim. Reggie Miller ile ilgili bir şey dediyse bile belgeselde yer bulmamış. Reggie Miller bayağı övüyor tabii ki Michael Jordan'ı. Belgeselin içinden biraz şeylerimi paylaşayım, gözlemlerimi paylaşayım. Bir, abi bu MVP'yi playoff maçında vermek dünyanın en güzel şeyi. Bunu geri getirin. Yani bu bu gerizekalıca fikir kimin aklından çıktı? Kaç? 2 senedir mi? 3 senedir mi ne deneniyor da? Tamam abi, olmadıysa olmadı. Yani NBA bu tür şeyleri artık hızlıca deneyip hayatından çıkaran ya da devam edebilen bir kuruma dönüştü. Çok hani reaktif bir kurum artık o işler için. Bu olmuyor. Yani işte şimdi Dave Stern'in orada Michael Jordan'ı övmesini görmek falan. Bu arada ben şey iyice emin oldum. Dave Stern aşık Michael Jordan'a. İnanılmaz ya bayağı lan şey böyle şey hani benim hanımıma baktım falan gibi bakıyor yani şeye Michael Jordan'a böyle ulan. Bu da olmasa sıçmıştık der gibi bakıyor yani. O bir. İkincisi Indiana'da bağıran abla. Ben o ablayı her tribünde istiyorum. Yani çok özel bir abla o. Üçüncüsü ne diyecektim şeyle ilgili. Ha Arda Reggie Miller faul yapmış mı? Hadi bakalım.
Yani abi Reggie Miller'ın ona açıklamasını ben katılıyorum. Faul çalınmadıysa faul değildir. Açıklaması doğru bir açıklama. Faul çalınmadığına göre faul değil. Ne diyeceğiz ki ona orada artık? Başka diyecek bir şey yok.
Arman sen ne düşünüyorsun bu faul konusunda? Önemli bir konudur çünkü.
Abi yani Arda abinin faul çalınmadıysa faul değildir diyor ama işin bu klasik şeyin muhabbeti vardır ya çalsa bir şey diyemezsin diye. Yani cidden çalsa bir şey diyemezsin ve orada hani ben Reggie Miller'ın hem momentumla hem neyse kollarını açarak normalde hani bu işte basketbolda vücut koyup kendine bir alan yaratmak için şey vardır ama Reggie Miller'ın ben biraz ellerini kollarını orada fazla kullandığını düşünüyorum. O yüzden bana hani faale daha yakın geliyor o pozisyon, öyle söyleyeyim. Belgeselde de o Reggie Miller'la Michael Jordan'ın şeyiyle alakalı, ilişkisiyle alakalı ben şey çok hoşuma gitti ya. O basın toplantısında Michael Jordan beklerken Reggie Miller çıkıyor ya içeriden. Orada hani çok ufak bir diyalogları var. İşte hani kardeşim benim nasılsın falan filan diye hani. Oradaki o ilişkileri benim çok hoşuma, iletişimleri çok hoşuma gitti. Büyük hani birbirlerinin öyle saha içinde tartışmaları, etmeleri, iletişimleri, kakışmaları var ama hani birbirlerine çok net şekilde saygı duyduklarını hatta hani belirli bir seviyede bile belki sevdiklerini bile görebiliyorsun. O benzerini hani belgeselin devamında Carmelo ve John Stockton'la gördük. Jordan'ın orada hiç öyle bir havası şeyi yoktu. Hani o aralarındaki o ilişkiyi görmek benim hoşuma gitti. Onu söylemek istedim.
9. bölümü şeyle paralel kurgulamışlar. 97 şampiyonluğuyla yani Utah Jazz'i ilk yenerek şampiyon oldukları seneyle. Orada da önemli davamız tabii ki Flu Game. Arda sen biliyor muydun Flu Game'in bir aslında gıda zehirlenmesinden kaynaklandığını?
Yok bilmiyordum. Ya bu belgeselde öğrendiğim şey oldu. Bu pizzadan yemek olmadığı konusunda sen söylemiştin galiba. Ama belgeselde bu detayları hiç bilmiyordum. İlk defa öğrenmiş oldum. Daha mantıklı oldu yani. Bir gün önce hiçbir şey yok. Ertesi gün çok kötü. Bir sonraki maça bir şey kalmıyor. Tam evet, gıda zehirlenmesi çok doğru oluyor bu bulgulara dayandığı zaman.
Arma sen biliyor muydun?
Abi yok. Yani gıda zehirlenmesi olduğunu bilmiyordum. Ben hep öyle grip, nezle tarzı bir şey sanıyordum onu. Hani bayağı şaşırdım da açıkçası. Bu zamana kadar hiç çıkmamış olmasına, yani bu kadar şey şekilde konuşulmamış olmasına daha çok şaşırdım hatta.
Bunu 2 ya da 3 sene önce Steve Kerr ya Zach Lowe'un podcastinde ya Bill Simmons'ın podcastinde söyledi. Ben oradan hatırlıyorum. Ki yani Arda'yla birebir aynı şeyi yaşadım. Çünkü hani onu öğrenince diyorsun ki ha şimdi oldu lan diyorsun. Çünkü yani grip, evet grip sonuç olarak hani dünyanın en keyifli şey değil grip olmak, ama hani sahada yürüyemeyecek hale gelmene sebep olacak da bir şey değil grip. Yani sonuç olarak işte sıvı tüketiyorsun, bilmem ne yapıyorsun. Maçta ölecek duruma gelmezsin yani. Ama gıda zehirlenmesi çok başka bir şey. Pizza işi inanılmaz yani, olağanüstüydü oralar. Ben inanılmaz keyif aldım. Şimdi siz de biraz araştırmacı gazetecilik yapacağız. Hazır mısınız?
Yay.
Şimdi Michael Jordan acıkmış. 10'da akşam ekürüsüyle oturuyormuş otelde. Başka kimse aç değilmiş. Michael Jordan açmış. Bana pizza bulun demiş. Tek bir pizzacı açıkmış. Oradan pizza söylemişler. 1. Michael Jordan ne tür pizza yiyordur Arma?
Güzel soru. Vallahi Chicago yiyordur ya.
Hani Chicago böyle şey olan mı? Dip şey olan, dip freeze olan mı?
Abi o bayağı hamur falan kalın diye hatırlıyorum ben.
Tamam, evet. Arda sen ne diyorsun? Sence nasıl bir pizza yemiştir?
Dip pizza. Yani dip dish pizza kolay yapılan bir pizza değil ya. Yani. Utah'ta kesin yoktur o dönemde mesela. Yani Chicago pizzası dip dish pizzaysa o değildir. Bence abi şey ananaslı yiyordur.
Ananaslı mı yiyordur? Umarım ananaslı yemiyordur. Michael Jordan'a olan saygımı düşürür çünkü bu yani. Ki ben ananas seven bir insanım ama yok yani ananaslı pizza, avokadolu pizza yok yani lütfen. Bence böyle şey jalapeno falan yiyordur o deli ya. Ki yani,
acılı yiyor biraz.
Evet, jalapeno falan yediyse o kusma, sıçma işleri falan iyice kötü olmuştur yani onun için çok. Steve Kerr şöyle bir detay da paylaşmıştı bu arada, onu da şey yapayım, belirteyim. Salt Lake'e gitmeden önce takıma şey diye sormuşlar. Hani merkezde, Utah'ın merkezinde ama şeye salona, yani maçın oynanacağı salona yakın ama Utah'ın merkezinde bir otel var. Bir de Utah'ın bayağı dışında ama salona yakın ama kötü bir otel var. Hangisini tercih edersiniz diye. Michael Jordan şey demiş. Abi yani baydı bu medya ilgisi beni. Hani şeye gitmeyelim, merkeze gitmeyelim. Dış taraflara gidelim, oradaki otelde kalalım demiş. Gece bir tane açık pizzacı bulmalarının sebebi o. Çok yüksek ihtimal. Onu bir belirteyim. İkincisi, abi bu pizzayı niye 5 kişi getirmiş? Yani şöyle mi olmuş? Pizzayı isteyen adam şey mi demiş? Michael Jordan'a bir pizza mı istiyor? Pizza istiyoruz falan mı demiş?
Ya bence onların kaldığı oteli gene de biliyordur local'lar. Yani o otelden oraya bir talep gidiyorsa, Michael Jordan pizza istiyor, nerede var, açık pizzacı bulalım. O Michael Jordan'ın istediği o pizzacıya da gitmiş olabilir. Dolayısıyla oraya gittiyse de, abi düşünsene pizzacıda çalışıyorsun ve diyorlar ki Michael Jordan pizza istiyor. İyi 5 kişi gitmiş. Yani.
Çay içiyordum lan, püskür çektim az da, Allah cezanı versin. Evet yani. Hani o, muhtemelen küçük bir yerdeler o sırada. Küçük bir yerde oldukları için otelden de işte ya beyler işte Chicago, hani Michael Jordan olmasa bile Bulls'lu biri pizza istiyor denmiş olabilir pizzacı ya da pizzacılar anlamış olabilir bunu. Buna da katılıyorum. Peki Arma, şimdi sen, ben, işte Arda, Devo falan oturduk bir otel odasında. Ben dedim ki ya beyler ben acıktım dedim. Yani hani pizza söyleyeceğim dedim. Siz de o sırada dediniz ki ya abi tamam sen söyle biz aç değiliz falan. Sonra pizzayı söyledik, geldi yarım saat sonra pizza. O pizzayı yememe ihtimaliniz var mı?
Yok.
Net, net yersin. Ama ben söyleyeyim, o muhtemelen şöyle bir şey oldu. Bunlar kart oynadı, tamam mı? Jordan kazandı. Pizzasını oynadılar. Jordan da dedi ki Cem sizsin. Olay bence böyle başka mantıklı açıklaması yok. Yoksa yersin.
Abi Jordan pizzasına kart oynamaz gibi geliyor bana ya.
Adam bir dolarını oynuyormuş abi. Ben... Bir dolarını oynayan adam pizzasına da oynar.
Ben size işin gerçeğini açıklayayım mı?
Söyle abi.
Bugün yine belgeselin yönetmeni Jason Ayer bir podcast'teydi. O söyledi bunu. %100 doğru bilgi ve yani dinleyicilerimize hani olanca alçak gönüllülüğümle şunu söyleyeyim. Bu bilgiyi başka hiçbir yerde bulamazsınız. Sadece o podcast'te ve bu podcast'te bulabilirsiniz. Abi bak olay şöyle gelişmiş. Jason Ayer anlattı bunu ve hani defalarca sordular. Abi ciddi misin? Böyle mi oldu hakikaten diye. Adam evet dedi ısrarla ve inatla. Michael Jordan'a haber vermeden bu accuracy bundan 2 saat önce falan yemek yemişler. Michael Jordan da sinirlenmiş. Tam o zaman bana pizza bulun demiş. Pizza gelmiş. Ama şey demiş, siz yemeyeceksiniz demiş. Millet de ya abi gelsin de bakarız makarız çekmiş. Pizza gelmiş. Michael Jordan pizzaya tükürmüş.
Ya.
Oy.
Çok iyi.
O yüzden de işte hiç kimse yiyememiş Michael Jordan'dan başka. Bu konuyla ilgili son sorum. Pizzayı pizzacılar bilerek zehirlenmiş mi yoksa şanssızlık mı arma?
Abi ben şeyi düşündüm açıkçası. Pizzayı zehirlese 5 kişi de götürmem ondan sonra ya. Yani o çok cidden ilgi çeken şey yapan bir şey bence. Ve o yüzden hamur falan bozuktu herhalde deyip işin içinden çıkmış mıyım saçma geliyor ama bir de hani 80'lerde 90'larda bu şey kültürü de var ya soyunma odasına kaynar su basalım. İşte rakibe mümkün olduğu kadar huzursuzluk verelim. O yüzden çok uzak bir ihtimal olarak da gelmiyor bana.
Arda hani bizim ta çocukluğumuzdan itibaren yıllardır şey söylentisi vardır ya işte hani grip değildi bu da işte bütün gece takılmıştır da alkoldendir de içkidendir de falan filan. Sen bu pizza hikayesine inandın mı total olarak? Ve zehirlemişler midir onu da sorayım.
Valla bilmiyorum zehirlemişler midir ama partileyip sabaha kadar içmediğine eminim gibi şu anda. Abi ya o maçı kaybettiler çünkü kaybediyorlar şampiyonluğu. O maçı almak zorundalar. Orada öyle bir risk almaz. Çok büyük ihtimalle başına bir şey geldi. Ne olduğunu tam anlamıyla öğrenemeyeceğiz hiçbir zaman. Ya ancak biri çıkıp diyecek ki hani belgeleriyle beraber şöyle zehirledik, böyle zehirledik diye anlatacak. Ancak öyle öğrenebiliriz ama başına bir şey gelmiş sonuçta Jordan'ın. Ne olduğunu bilmesi.
Ya evet hani Arman'ın dediği gibi bilerek zehirlemiş olsalar 5 kişi birden bakın nasıl zehirledik diye vermezlerdi pizzayı. Bir yandan da şeyi düşünüyorum ya 5 kişi Michael Jordan'a pizza getirse ve ben Michael Jordan'ın ikilisinde olsam Michael Jordan'a o pizzayı yedirir miyim diye düşünüyorum. Ama Michael Jordan da o pizzayı yiyecekmiş herhalde. Çünkü tükürmüş abi adam. Pizzaya tükürmüş. Sorunlu herif. Ve sonra işte tarihin en ikonik performanslarından biri olan Flu Game ve hala Flu Game diyeceğiz buna değil mi? Hani yani Flu Game çünkü şey.
Tabii tabii canım.
Pizza Game falan hiç aynı tınıyı vermiyor bana. Onunla ilgili böyle hani benim öğrenmediğim bir şey olmadı. Sadece şeyi hiç anlamadım. İşte Michael Jordan servis atışı kaçırıyor. Hücum ribaundunu alıyor. Sonra Scottie Pippen'a top indiriyor posta. Byron Russell şeyi tutuyor. Michael Jordan tutuyor. Tepede. Top Scottie Pippen'dayken. Byron Russell niye yardım götürüyor Michael Jordan'ı bırakıp?
Topun manyetik gücü abi. Ya Aykut Kocaman'ın da söylediği gibi. Başka sebebi yok herhalde ya. Bırakmazsın orada da Michael Jordan'ı yani.
Yani ben hiç anlamadım onu ama canı sağ olsun ne yapalım. Byron Russell tabii zaten şu iki bölümde pek hoş şeylerle karşılaşmadı. Buradan bence olağanüstü bir sekans olan Steve Kerr'e atlıyoruz. Arda nasıl buldun oraları?
Çok iyiydi. Ya o Steve Kerr bölümü bence bu 9-10'un en iyi bölümüydü. Açıkçası 7-8 seviyesinde değildi 9-10. Bunun da farklı sebepleri varmış. Kurgusunu henüz bitirmedikleri bölümlermiş bunlar. Biraz aceleyle kurgusu yapılmış. Belli ediyordu da kendisini açıkçası. Ama Steve Kerr bölümü çok iyiydi gerçekten. Hiç de bilmiyordum ben öyle bir hikayesi olduğunu Steve Kerr'ün. Çok duygulandım. Steve Kerr çok iyi bir anlatıcı ve yani karizmatik hayatımızın içinde olan bir adam hala. Onun başarısı içinde seviniyorsun zaten ama bu hikayeleri dinledikten sonra daha çok seviniyorsun. çok başarılı buldum ben açıkçası. Gerek yoktu diyenler var da hiç katılmıyorum.
Ben de hiç katılmıyorum. Olağanüstüydü o sekans. Yani başından sonuna ki hani o kadar sündürülebilecek bir konuyu hiç böyle şey yapmadan çatır çatır anlatmışlar pıt pıt pıt diye. Şeyi söyleyeyim, o önemli bir detay. Sorularda da zaten onunla ilgili bir şeyler sorulmuş. 9. ve 10. bölüm pandemi başladıktan sonra kurgulanmış. Jason her şey dedi bugün. Hani ben kurgucumun yanında bile değildim. İşte Zoom üzerinden yaptık kurguyu. Yani her şeyi ona borçlumuş son iki bölümle alakalı falan demiş. Yani inanılmaz zor bir iş olsa gerek, bilmiyorum. Hani Arda sen daha iyi şey yapabilirsin, yorumlayabilirsin işin o kısmını ama şeyi de söyleyeyim. Hani Stilker'ın babası hakikaten şeydir. Bize mesela şeyde ben işte uluslararası ilişkiler mezunuyum. Malcolm Kerr Stilker'ın babası. Malcolm Kerr'ın şeyi Arap Soğuk Savaşı, yanlış hatırlamıyorsam filmin adı. Arap Soğuk Savaşı şeyle ilgili, 60'lar Orta Doğu ile ilgili böyle temel baz alınan kitaplardan biridir. Annesini de gördük zaten. Jason her şey diyor hani beni en çok etkileyen iki insandan biriydi Stilker'ın annesi. Öbürü de Michael Jordan'ın annesi zaten diyor. O da olağanüstü bir kadın belli. Hani Stilker'ın neden o kadar işte hem şey olarak bir yorumcu olarak hem bir koç olarak hem oyunculara yaklaşım olarak işte basketbola yaklaşım olarak neden o kadar özel, neden o kadar değerli bir insan olduğunu belki biraz da işte annesini babasını falan görünce anlıyorsun. Arma sen neler hissettin o sahnelerde?
Abi ben bayağı duygulandım ya. Yani o işte Stilker'ın babasını kaybedişini anlatışı, ondan sonra kendi basketbola verisi tekrar iyice. Yani annesi de zaten bahsediyor. Kaybettikten sonra kendini iyice basketbola adadı. Kendini hani öyle rehabilite etti diye. Ben bayağı etkilendim. Yani bayağı duygulandım izlerken. O özellikle işte Jordan'la olan ilişkilerinde şey falan da soruyorlar ya, Jordan'la babalarınız hakkında konuşuyor muydunuz falan diye. Orada hani ikimiz için de çok acı verici bir olaydı. Hani çok konuşmadık muhabbeti hiç diyor. Hani o öyle bir olay yaşadıktan sonra bu noktaya kadar gelmiş olması, çünkü hani insanı çok zorlayabilecek bir duruma, o beni çok etkiledi. Özellikle o işte şeyi falan da çok beğendim ben o sekansta. Milli maçtan tekrar serinin son maçına bağlamaları falan çok çok etkileyiciydi bence.
Hem serinin son maçına işte o milli maçta orada çok güzel bir kurgu yapmışlar. Milli maçtan serinin son maçında Steve Kerr'ün o meşhur şutuna bağlıyorlar. Orada şeydeki hani o moladaki görüntüleri Michael Jordan'la Steve Kerr'ün hani çok sık şeyde NBA TV'de falan çok sık dönem bir klip ama Steve Kerr'ün şey anlatımına çok güldüm ben ya. Hani Michael sürekli kameraların kendisinin olduğunu biliyordu. O yüzden işte bana böyle çaktırmadan hazır ol falan dedi. Ben heyecanla bağıra bağıra ben de hazır olacağım falan dedim diyor ya, oraya çok güldüm. İlk şey yani Utah ilk kez yenerek şampiyon oldu. 97 sezonuyla ilgili hatırladığın, eklemek istediğin bir şey var mı Arda buralara?
Benim burada eklemek istediğim şey şu. Charles Barkley Houston'a gidiyor. Houston'da şampiyonluk kovalıyor. Yüzük almaya çalışıyor. Ve gerçekten kazanmaya çok yaklaşıyorlar. Charles Barkley kendisi John Stockton'ı kapatmıyor. John Stockton da NBA'deki en iyi üçlükçülerden biri. Az kullanıyordu ama çok iyi üçlükçüydü. Yani o anı hatırlıyorum. Yani o adamı boş bırakırsan sokar kardeşim. Ve sokuyor. Sonra benim hafızamda yere kapaklanıyor gibi kalmış Charles Barkley. O anı görmedik belgeselde. Belki ben hayal ediyorum öyle bir şey olduğunu. Ama benim kafamda Charles Barkley yere kapaklanıyordu. Çok üzülmüştüm Charles Barkley. Biraz keşke Houston'da gösterseymiş. Çünkü Houston da çok iyi takımdı. Şampiyonluk için kurulmuş bir takımdı.
Arma?
Abi benim ekleyecek bir şeyim yok ya.
Ya o sıra ben şeyden LinkedIn izliyordum, canlı izlemeye kalktım gece. O sıra benim yani ya LinkedIn'de problem oldu ya internette problem oldu. Kelbi abiyi bir baba figürü yerine koyması muhabbeti vardı. Oralarda ne oldu Arma ya? Ben kaçırdım biraz orayı.
Abi bu şeyden bahsediyor orada. İşte belgesel boyunca sürekli gördüğümüz yanında dolaşan bodyguardları var ya, onlardan biri Gus, o ekibin başındaki adam gibiymiş. Onunla olan genel olarak işte o bodyguardlarıyla olan ilişkilerinden ve o bodyguardların bir yerden sonra antroloji haline gelmesinden bahsediyor. O işte seri özelinde de şeyden bahsediyorlar ondan sonra. Hani Jordan'ı konsantre olmaya, aklını o dışarıdaki bütün curcunadan uzaklaştırmaya falan o ekibin çok yardımcı olduğunu söylüyorlar. Orada işte Gus'la da özel bir ilişkileri varmış. Yani o adamın bir hastalığı akciğer kanseri galiba. Tam da o seri döneminde bir akciğer kanserine yakalanıyor. Onunla işte olan ilişkilerini falan anlatıyorlar. Orada hani biraz şey bana hem o adama biraz saygı duruşu hani bir selam çakmış gibi geldi hem de o etrafındaki insanlarla olan ilişkilerini biraz daha anlatabilmek için biraz daha hani Jordan'ın insani yanını bu belgeselde çok fazla şey yapıldı çünkü o hani genel olarak karakteriyle alakalı onu yansıtmak için anlattılar gibi geldi bana. Benim hoşuma gitti ama güzeldi bence.
Ya çok fazla soru olduğu için biraz normal ritmimize göre daha hızlı geçmeye çalışıyorum bölümleri. Çünkü yani aradaki boşlukları sorularla bayağı bir dolduracağız. 10. bölüme geçiyorum. 10. bölümde işte Michael Jordan'ın hani bu zor anları nasıl yaşadığını, onlara nasıl yaklaştığını, nasıl diğerlerinden farklı olarak sakin kalabildiğini falan anlatıyor ki hani şeylerde de görüntülerde de görüyoruz o güneş gözlüğüyle kafasında kulaklıkla otobüse binip çok kötü bir şarkı dinlemesi falan. Dinlemeyelim abi o şarkıyı. Sonra işte dinledin mi abi? Baktın mı hiç o şarkıya?
Bakmadım abi yok.
Rezalet bir şarkı. Daha sonra işte antrenmanda şut yarışı yapıyorlar ve şey yani belgeselin en iyi build up yaptığı sahnelerden biriydi o. Herkes kaçırıyor ve Michael Jordan tabii ki sokuyor şutu. Daha sonra da geliyoruz şeye. Benim en sevdiğim kısım 10. bölümde. Dennis Rodman abi NBA finallerinin ortasında şeye çıkmak yerine antrenmanı çıkmak yerine WWE şovuna gidiyor. Arda sen hatırlıyor musun bunu?
Yok. Yani izledikten sonra hatırlıyor gibi oldum ama yok hatırlamıyordum.
Yani orada aslında şeyi görüyoruz. Hani Phil Jackson'ın bir kez daha ne kadar özel bir koç olduğunu ve oyunculara yaklaşımını görüyoruz. Dün ben Twitter'da bir yazı paylaştım. Vakti zamanında işte 98'de yani bu belgeselini anlattı senede notlarını paylaşmış ESPN magazinle şey Phil Jackson. Belki gören olmuştur. Orada yani en çok bahsettiği oyuncu Dennis Rodman aslında ve yani şeyi söylüyor. İşte Dennis Rodman'ın kendisini sürekli kötü çocuk olarak konumlandırmaya çalıştığını ve ona o alanı tanımadığın sürece şeyde de sahada da performans göstermediğini falan anlatıyor. Hani bunu bile çok fazla uzatmadan ki yani korkunç bir şey yani hani şu anda olsa Twitter üstüne yıkılır falan. Yani olabilecek en korkunç şeylerden biri herhalde yani. Şeyi de söyleyeyim $20,000 ceza vermiş Chicago Bulls Dennis Rodman'a bu WWE mi artık neyse onların farklı isimleri oluyor ama o şova çıktığı için aldığı para da $250,000. Ron Harper da şey demiş antrenmana döndükten sonra Dennis Rodman için. Vallahi işte yani $20,000 ceza aldı. $250,000 da oradan almış. Demek ki bu adam bu işi biliyor demiş Ron Harper da. Hani öyle bir abi niye gittin, niye yaptın, Allah cezanı versin falan gibi bir durum yok. Hani beni en çok etkileyen o oldu. Arma sen ne diyorsun? Yani şu dönemde böyle bir şey yapacak bir NBA oyuncusu olsa o kim olurdu öyle söyleyeyim.
Abi benim kafamda şu olurdu diye bir isim canlanmıyor ya. Çünkü hani bu işte takım sporlarında vesaire işte takım arkadaşlığında falan o kadar hele ki NBA final serisinde böyle bir hareketi yapmış olması o kadar ters kalıyor ki günümüzdeki bütün kodlara. Sadece günümüzde değil o dönemde de çok kabul edilebilir bir şey değil bu. Hani orada Phil Jackson olayı idare edişi işte medyanın sorduğunda dikkatleri final serisinden uzaklaştırıyor diye sorduklarında Phil Jackson direkt bizim değil sadece sizin dikkatinizi oradan uzaklaştırıyor. Bizde değişen bir şey yok demesi. Bir sonraki antrenmandan önce Dennis Rodman'la takım olarak neredeyse dalga geçişleri. Hani Rodzilla diye falan bağırıyorlar zaten orada da antrenmanda da. Hani o Phil Jackson'ın ve takımın Dennis Rodman'a o kişisel alan mı demek lazım bilmiyorum tam olarak da. Hani o Rodman'ı kabul edip onu tekrar yeni takımın içinde tutabilmek için gerekli alanı sağlamaları ve hani o dalga geçişleri falan beni çok çok etkiledi cidden. Yani o inanılmaz bir insan yönetimi. Onu yapabilecek başka bir koç var mı bu seviyede? Benim hani çok şeyim yok açıkçası. Aklıma ne hani o şekilde davranabilecek bir oyuncu geliyor ne de bunu bu kadar iyi yönetebilecek bir koç geliyor aklıma.
Belgesel finalini yani en azından saha içi finalini 6. maçta yapıyor. 6. maç malum yani hani sadece son şutla değil o Michael Jordan'ın oynadığı son inanılmaz son 40 saniyeyle Onların tamamını göstermişler. Önce çok zor bir turnike atıyor Bayern Russell'ın üstünden. Sonra işte zayıf taraftan gelip Carmelo'nun topunu çalıyor. Sonra gidip o meşhur şutu atıyor. Oradaki şey görmen, yani benim her zaman görmek istediğim şeylerden biriydi. Belgeselin onu yapmış olması çok güzel. O yani şey çok ikoniktir işte, Michael Jordan'ın arkadan çekilen görüntüsü. Orada seyircinin haline ben her zaman böyle fokuslanmaya, işte zoomlamaya falan çalışmıştım. Onu daha böyle hani güzel bir görüntü eşliğinde görmek çok zor oldu. Çünkü abi yani sokacak adam, sokacak. Herkes onun farkında. Adam o şutu sokacak yani. Şeyden sonra da, maçtan sonra da anlatıyor ya, işte bacaklarımda güç yoktu ama follow through'u çok iyi yaptım falan. İşte elimi tamamen şey yaptım falan diye. En sonunda işte o görüntüler sonra Chicago'lu bir tane çocuğun şeylerini, kollarını kaldırması falan, oralar inanılmazdı. Arda, burada bilmediğin bir şeye rastladın mı?
Yok ama tahmin ettiğim, yani aklımda olandan çok daha yorgun ve çok daha, hani bir maç daha gitse belki bir maç daha çıkartamayacakmış gibi
Aa,
yorgun, o kadar
tabii, bak
yorgun
benim
gördüm.
yani şununla ilgili, yani en azından kendime karar verdiğim şey şu oldu. 6. maçı kazanamasa bu 7. maçı imkanı yok, kazanamıyorlarmış. Baya yani hani
Evet.
finaller 7. maç falan gibiymiş o yani.
Onu fark ettim. Bilmediğim tek diyebileceğim o var.
Şey bir de hani ya, ben Pippen'ın bel ağrısı çekerek oynadığını biliyordum o maçı ama şeyi bilmiyordum hani. Tamam işte bel ağrıyordu, çok iyi oynayamıyordu ama 40 dakika 45 dakika kalmıştır sahada gene diye düşünüyordum. Herif bayağı 25 dakika oynamış, gitmiş gelmiş sürekli. Arma, sen bugün şeyi de atmışsın, box score'u da atmışsın. Benim bakmaktan en keyif aldığım box score'lardan biri o, çünkü insan işi değil yani. Hani olacak iş değil. 3 sezon kaç 200 küsür maça çıkıyorlar işte. Kaç 200 küsür? 350. Yani 300'e yakın maça çıkıyorlar. 35 yaşında Michael Jordan. 6. maç dediğim gibi yani, 7. maça kalsa muhtemelen kazanamayacaklarmış o maçı. Scottie Pippen sakat. Rodman ortada yok. Steve Kerr ortada yok. Scott Burrell ortada yok. Hiç kimse ortada yok. Biraz Tony Kukoc'tan katkı oluyor. Ve yani hani 45 sayı atarak maçı alıyor. Ki 88-86 ne bitiyor maç? Hani öyle 130 sayının 45'i falan da değil. 45 miydi? 45'ti değil mi?
45 atıyor abi, aynı.
Sen neler yakaladın oralarıyla ilgili?
Ya ben de hani senin söylediğin gibi Scottie Pippen'ın sakatlığını falan biliyordum ama adam hani bel sakatlığı yokmuş, adam bayağı bildiğin beli yokmuş o maçta. Yani o kadar yürümekte falan o kadar zorlanıyor ki o şeyler, bayağı işte ribaundu aldıktan sonra rakip sahaya falan koşuyor, bayağı şey 80 yaşındaki dede gibi hareket ediyor sahada. Orada hani Cez'in Pippen'ın sakatlığını zaten kendileri de söylüyorlar belgesellerinde. Dikkat dağıtsın, ilgiyi üstüne çeksin diye sağda tutuyorduk daha fazla diye. Hani Cez'in bunu çok uzun, bundan daha fazla yararlanmaması bana çok acayip geldi. Öncelikle hani onun mutlaka orada Pippen'ı daha az odağa koyacak bir savunma stratejisi geliştirebilirlerdi gibi geliyor bana. Hani Jordan'ın özellikle işte o son çeyreğe çok iyi başlamıyor aslında. Hani çok fazla şut kaçırmaya başlıyor. Yorgunluğun da etkisiyle işte şutları kısa düşüyor falan. Hani ona rağmen oradan hem mental olarak geriye dönmesi hem fiziksel olarak geriye dönmesi benim herhangi bir şampiyonluk maçında izlediğim en etkileyici performanslardan biri olabilir. Özellikle o son 41 saniyedeki sekansı. Yani cidden çok kelimelerle anlatacak bir sekans değil. Ne gerekiyorsa yapıyor ve hani o işte bu Jordan'ın şeyden çok bahsettik biz belgesel boyunca. Farklı bir seviyede olduğu, dokunulmaz gözüktüğü falan. Hani onun sebebini bence en iyi anlatan sekans o. Yani iş şampiyonluğu almaya geldiği, o kan kokusunu aldığı anda adam cidden çok farklı bir noktaya gidiyormuş ya. Yani o turnike savunmada topu kapması, ondan sonra gidip tekrar atması falan, cidden ben hatırlamıyorum başka bir oyuncudan. Sadece hani basketbol için değil, herhangi bir sporda bu kadar tek başına taşıyarak şampiyonluk maçında işi götüren başka kimse gelmiyor benim aklıma açıkçası.
Sonra şampiyonluk kutlama görüntüleri. İyi topçuymuş ya Michael Jordan. Ben bir yandan belgesele bakıyorum da fena değilmiş yani. Şey çok güzeldi ya. Phil Jackson'la Michael Jordan'ın sarılıp konuşmaları. Ben en çok orada duygulandım herhalde. Yani Phil işte o yayınlanan yazısında falan da yazmış. Hani inanılmaz bir hikaye, inanılmaz bir hikaye diye birbirlerine sarıldıkları sekans. Daha sonra otobüs görüntüleri, kutlama görüntüleri. Michael Jordan burada otel odasına gidip piyano çalıyor. Çalamıyor. Piyano çalabiliyor mu abi?
Piyanonun haberi yok pek.
Yok piyano. Çalmıyor. Vuruyor tuşlara.
Daha sonra işte şey görüntüleri, kutlama görüntüleri. Orada işte Phil Jackson biraz şey yapıyor. Jerry Krause'a hani böyle biraz kredi vermeye çalışıyor en azından. Ne olacak, ne bitecek bilmem ne. En sonunda Jerry Reinsdorf'un açıklaması var takımı niye ayırdıkları ile ilgili. Michael Jordan diyor ki, ya diyor, niye bir sene daha gitmedik diyor. Ben 7. şampiyonluğu da alırdım diyor. Bu herif hakikaten deli. Kaç yaşına geldi bu? Oğlum olacak iş değil bu bak. Herifin 3. şampiyonluğundan sonra bu adama tarihin en iyisi denmeye başlanmış. Yetmemiş. 3 tane daha aynısından 3 tane daha yapmış. Herif yani double goat olmuş. 6 şampiyonluğu var. Hani evrensel olarak tarihin en iyi basketbolcusu kabul ediliyor ve birçokları tarafından da tarihin en önemli sporcusu kabul ediliyor. Üstünden yıllar geçmiş. Yıllar geçmiş. 98, 22 sene geçmiş. Ve herif hala Jerry Reinsdorf'un açıklamasına sinirlenip şey diyor. Ben diyor 7. şampiyonluğu aldırdım. Niye devam etmedik ki diyor.
Yani. Ve bence orada orada gene duygusallaşıyor.
Evet evet. Böyle çünkü kızacakken şey yapıyor. Uzaklara dalıyor. Tutuyor kendini falan. Şimdi gelelim abi işin o kısmına. Daha sonra ödüllerimizi vereceğiz ve sorulara geçeceğiz. Bugün NBC Sports'ta bir yazı yayınlandı. Jerry Krause'un ölmeden önce bir araya getirdiği ve bir kitap olarak yayınlamayı planladığı bir şey. Anı bütünü falan gibi bir şey ama yayınlanmamış. Ondan bir pasaj almış NBC Sports. Onu yayınladı. Belgeselde asla cevabını alamadığımız Jerry Krause ve Jerry Reinsdorf ikilisi bu takımı niye dağıttı sorusuna belgeselden çok daha iyi bir cevap veriyor burada. Okudunuz mu bu yazıyı?
Benim önüme düştü abi ama okuyamadım. Ben bu gece okuyacaktım.
Sıradan gidiyorum. 1. Diyor ki biz sezon bittikten önce şunu diyor. Bizim diyor organizasyonun Jerry Reinsdorf'tan en alttaki adamına kadar bizim derdimiz her zaman şampiyonluk oldu. Ben deli miyim? Şampiyon olacak takım dağıtayım diyor. Böyle giriyor yazıyor. 2. Sezondan sonra toplandık. İşte trainer olsun, takım doktoru olsun bilmem ne. Bunlara birkaç tane soru sorduk diyor. 1. Luke Longley ile oynayabilecek mi? Çünkü Luke Longley denilen herif zaten kötü bir basketbolcuydu da sezon sonuna doğru yuvarlanmaya başlamış. Demişler ki Luke Longley oynayamaz. 2. Dennis Rodman. Dennis Rodman'ın zaten hani sağ dışı hallerinden memnun değildik. Yaşı da gelmişti. Eskisi gibi bir bantçı da değildi. Eskisi gibi bir savunmacı da değildi. Biz bir sürü de para isteyecekti bizden. Biz bununla devam edemeyeceğimize karar kıldık. Diyor ki tamam şimdi hani Michael Jordan belki diyor Scottie Pippen'ı ikna ederdim Michael Jordan olacağı için. Onların ikisini de ikna etsen Phil Jackson'ı da ikna ederdim. Ama Phil Jackson zaten yeniden yapılanan bir takımın koçluğunu yapmak istemiyordu ve bunu bize defalarca söyledi diyor. Benim de cap'im yoktu. Bu özellikle uzun kısmını yani Rodman ve Luke Longley'den boşalacak yeri dolduracak cap space'im de yoktu. Çünkü Pippen'a da bir sürü para vermek zorundaydım. Hakkıydı çünkü diyor. Öte yandan Pippen de son 2 senede çok ciddi 2 tane ameliyat geçirdi. Eskisi gibi oynayamayacaktı. Onu da bilmiyorum. Hani buna rağmen Michael yapabilir miydi? Bunu ben de hala sorguluyorum ama bilmiyorum diyor. Phil Jackson olmaz oynamayacağım demişti. Phil'le devam edemeyecektik. O yüzden o noktada da soru işaretlerimiz vardı diyor. Steve Kerr'le Judd Bushler'da hani onları tutmak da çok isterdik ama başka yerlerden çok daha iyi teklifler almışlardı diyor. Sonra diyor ki abi ben Longley'i gönderdim diyor. Phoenix Longley'e bir sürü para verdi diyor. Hayatlarında verdikleri en kötü kontratlardan biri diyor. Luke Longley'in 2 sene sonra kariyeri bitti. Avustralya'ya döndü. Hayatını da orada tamamladı zaten diyor. Rodman kariyerine bu dakikadan sonra 35 maça çıktı diyor. Ve ondan sonra hiçbir zaman topu oynayamadı zaten diyor. Şunu da hatırlatayım. 99 NBA'in lockout sezonu. Ocaktan Mayıs'a kadar 5 aylık bir şey yapıyorlar. Sezon oynuyorlar. Ve o noktada Michael Jordan şeyle o pro kesen alet var ya, ne o aletin adı Arda?
Efendim? Hangisi?
Pro kesen bir alet var. Pro kesen.
Pro keser.
Pro keser. Michael Jordan pro keserle parmağını kesiyor. Sağ elinin yüzük parmağını kesiyor yanlış hatırlamıyorsam. Ve bayağı kesiyor. Yani tendon mendon alıyor götürüyor. Muhtemelen sezon başlasa ve Michael Jordan oynuyor olsa en az Mayıs'a kadar falan oynayamayacak. Ama şey diyor Jerry Krause. Yani hani Michael Jordan gelse bana, ya ben bir sene daha oynayacağım, bana işte şu kadar para verin dese ben ona o parayı verecektim. Ama Michael Jordan bize orada bir kıyak geçti. Yok oynamayacağım ben dedi. Biz de daha yeniden yapılanmaya başladık diyor. Ha, Luke Longley, Scottie Pippen ve Steve Kerr'ü sign and trade ile gönderiyor Jerry Krause. Üçü de rezalet hamleler. Üçü de rezalet takaslar. Çok da detayına girmeye gerek yok şu dakikadan sonra. O dakikadan sonra yeniden yapılanma işinin Chicago Bulls'un zaten çok kötü gittiği malum işte. Tyson Chandler'lar gidiyor geliyor. Eddie Curry'ler gidiyor geliyor. Çok kötü bir koç getiriyorlar. Sürekli koç değiştiriyorlar. Ron Artest gidiyor geliyor falan filan işte. Elton Brand falan derken bir daha işte bir yaklaşık 20 sene falan toparlanamıyorlar zaten, 15 diyelim. Hani Jerry Krause ortada olmadığı için belgesel işin bu kısmına pek girememiş, onu bir şey yapmak istedim çünkü değerli bir yazıydı bence. Jerry Krause olmadığı için ortada, en azından hani şey de olsa, zaman ötesinden de olsa kendini böyle savunmuş. Siz nasıl buldunuz Jerry Reinsdorf'un ve Jerry Krause'un açıklamalarını? Hala aklınız alıyor mu bu işi, yoksa ya Michael Jordan dediği gibi bir sene daha gitseler, bir sene daha giderler miydi ve şampiyon olma şansları var mıydı sizce Arda?
Bir kere 97'nin sonunda galiba Rodman'ı ne zaman gönderecekler diye başlıyor herkes. Rodman zaten gitmiş gibi bakıyorlar 97'de. Yani gönderip yerine yeni başka bir oyuncu alabilseler alacaklar. Rodman o kadar yani iyi durumda değil. 96 finallerinde iyi ama 97'den sonra artık zaten yavaş yavaş kapatmaya başlıyor. İşte dediğin gibi zaten bir sonraki sene de Lakers'a gidiyor galiba. Lakers'ta birkaç maça çıkıyor. Kayboluyor ortadan. Pippen bakıyorsun gerçekten hani bütün o serilerde aslında sadece o belini çektiğini gördük. O kadarla kalmıyor Pippen'ın sakatlıkları var. Yani bir maçlık bir sakatlık değil. Adamın sakatlık geçmişi var artık. Bakıyorsun bir Jordan var geriye kalan. Yani Jordan da tek başına gerçekten hani alamaz diyemiyorsun. Sonuçta o sene galiba New York Knicks'le Trill Spielwell'le final yaptığı sene bir sonraki sene.
Aynen öyle.
Yani belki de yapacaktı final. Finalde Jordan varsa Jordan'a bahis oynayabilirsin ama çok zordu gerçekten. İki tane ana oyuncunun ikisine birden güvenmekte zorlanıyorsun. Ya ben anlayışla karşılayabiliyorum ama bir yandan da Jordan'ı emekli eden GM olacağıma batırırım kulübü daha iyi yani. O şeyi taşımazdım ben. Jerry Krause'un taşıdığı derler ya İsa'nın taşıdığı çarmıhı ben taşımazdım. Yani getirirdim bir dahaki sene. Geleceksiniz madem oynayın derdim. Verirdim paralarını bir senelik kontrat. Ertesi sene dağıtırdım. Nasılsa eğlenecekler diye düşünürdüm. Tabii eğlenmeyeceklerse o zaman gene başına bela da eğleneceklerini düşünerek geri getirirdim yani bir şekilde.
Ama sana şöyle atayım pası. Yani Michael Jordan'ın en azından bir sene daha oynamak istediğini belgeselde görüyoruz. Hani bu yani retrospektif olarak dönüp baktığında şu anda öyle düşünüyor olabilir. Belki o sırada öyle düşünmüyordu ki, belgesel işin o kısmına da giriyor. Yani Michael Jordan o dönem bırakmak istemiş ama başka bir takımda oynayabilir miydi Michael Jordan? Mesela Knicks'in o dönem çok istediği falan Michael Jordan konuşulur ki işte, yani Arda'nın dediği gibi Patrick Ewing'in sakatlığına rağmen filan oynadılar bir sonraki sene Spurs'da. Michael Jordan başka bir takıma gidebilir miydi? Jerry Krause'un, Jerry Reinsdorf'un açıklamalarını nasıl buldun?
Abi yani o senin bahsettiğin Krause'un açıklamaları hepsi sağlam dayanaklara dayanan sebepler ama benim gözümde 98 sezonun başından itibaren işte Phil Jackson 82 maç bile kazansa burada kalmayacak işte o Pippen'la yaşanan olaylar vesaire onların hiçbirini aklamıyor. Yani o tamam şey olarak bakınca mantık olarak bakınca işte Rodman'ın durumu, Pippen'ın durumu, oyuncuların maaşlarının artması falan evet bunlar etrafında dolanması kolay şeyler değil. İşte salary cap vesaire varken de o süreci çok daha iyi de yönetebilirlermiş. Yani orada ciddi bir sıkıntı var bence. Ki o yönet, yani bu kadar şu anda bunu tartışılıyor olmasının bile en büyük sebebi bence o sezonun başından itibaren, yani bu takım şampiyon olsa bile bu takımın son senesi bu demeleri gibi geliyor bana. Hani başka takımda oynayabilir miydi? Orada yanlış hatırlamıyorsam şeyden önce, playofflar başlamadan önce bu işte arabada Ahmet Raşat'la bir röportaj yapıyor ya Michael Jordan. Hı-hı. Orada hani şeyi çok net söylüyor. Ben hani bırakacağım büyük olasılıkla ve bıraktıktan sonra da hani özleyeceğimi de çok düşünmüyorum tarzı konuşuyor. Ben o yüzden hani şu anda dönüp bakınca lan 6 kere şampiyon olmuştuk. Bir kez daha beraber oynamayı, şampiyonluğu denemek isterdik. O hani biraz kendi ekibine, takımına şampiyonluğunu da getirdiği şeyle o özgüveni yansıtıyor bence. Ama ben Jordan o dönemde gidip başka bir takımla, başka bir yerde işte yeni bir takım, yeni bir, ne kadar Jordan bile olsa bahsettiğimiz isim, başka bir takıma adapte olma, alışma etme önemli bir vakit gerektiren şeyler. Ve hani o kimyayı oturtup oturtamayacağının garantisi de yok. Ben Jordan'ın o kadar bıkma noktasına da gelmişken başka bir takımın denememesinin sebebinin bu olduğunu düşünüyorum açıkçası. Yani o çünkü şeyde de bahsediyorlar çünkü. Playoff'lar boyunca Jordan fiziksel ve mental olarak 93 yılındaki haline çok benziyordu diye. Hani o belirli bir yorgunluğun da getirdiği bir şey bence o dönemde başka bir takıma gitmemiş olması.
Efendim ben en son baktığımda 40'a yakın soru vardı. Sorulara geçiyorum. Vakit kalırsa ödülleri de dağıtacağız. Mustafa Metin Sevim. Arma bu MMS'le Netflix parti mi yapıyorsunuz? Beraber bir şey mi izliyorsunuz? Geçen bir trip atmış sana. Beraber izlemiyoruz. Neden beni çağırmadın falan diye. Yani bir date durumu mu var? Bir flörtleşme mi? Ne oluyor orada?
Abi gece 1-2'den sonra genelde bana yazıyor. Netflix partiden bir şeyler izleyelim mi diye. İzlediğimiz filmlerde Gora, Arok, en son Yaşivat'ı izleyelim diye darlıyor beni. Tamamen boş üzerinden. Öyle takılıyoruz yani zaman geçsin diye.
Ha, flörtöz bir durum yok yani.
Ya yok, bizi biliyorum, biz yürüşmeden duramıyoruz birbirimize de öyle ciddi bir şey yok yani, öyle ha, takılmaca da.
Anladım. Fuck Buddy'yi Türkçe'ye nasıl çevirirsiniz? Mustafa Metin Selim sormuş. When We Were Kings mi Last Dance mi? Ya When We Were Kings çok çok özel bir yapım. Last Dance biraz işte hani dönemin etkisiyle bilmem nesiyle çok çok izlendi. Hani totalde iyi bir belgesel ama yani When We Were Kings masterpiece'liğine yaklaşan bir iş değil bence. Arda sen ne diyorsun?
Yok, yakın değiller. Yani şöyle söyleyeyim, When We Were Kings Jordan'sa belgesellerin, Jordan belgeseli de Jordan olmak isteyen basketbolcular gibi diyeyim.
Oo, çok iyi. MMS bir tane daha soru sormuş. Carmen Electra'ya öp denildiğinde kupayı mı diye sormasın, siz de güldünüz.
Güldüm. Güldüm.
Hakan Torun et filan Matt sormuş. Hakan Torun yeni felsefe podcast'imize de çıkıyor. Onu da dinlerseniz çok seviniriz. Röportajda hanımlar ve çocuklar neden yok acaba? Özel bir nedeni var mı? Çocuklar onda çıktı soru ama halen soru geçerli demiş. Buna ben cevap vereyim. Michael Jordan'ın çocuklarını hiç ön plana atmamaya dair çok ciddi şeyleri var. Çabası var, öyle diyeyim. Çocukların annesi olan eski eşiyle de kötü bir boşanma geçiriyor. Hani bilmiyorum gitmiş midir Jason Ayer ve ekibi hanımefendiye ama yani belgeselde görünmesini istememiş olabilir Michael Jordan ama çocuklarla ilgili şunu söyleyeyim. Hani kızını gördük şeyde son bölümde ama Michael Jordan'ın asla işte böyle hani public bir şekilde onları ortaya sürmediğini biliyoruz. Sinan et Rain alt çizgi Tarbek sormuş. People'ın Radman yan yana oynar mı? Oynarsa orta sahada savunma zaafı oluşturur mu? Lan ne güldük senin soruna be Sinan ya. Pamuk göt. Çok komikmiş. Grid. Dinlemeyin Grid'i. Uğur Şen sormuş. Tüm dizide Jordan'ın kendini gaza getirmesi işlenmişken sizce Jordan sosyal medya devrimde yaşasa her gün binlerce haterla etkileşime girse bu onu olumlu mu etkilerdi yoksa ters mi teperdi? Çok iyi soru. Arda ne diyorsun?
Çok olumlu etkilerdi. Bayağı rahatlatırdı Jordan'ı. Bir kere kendi takım arkadaşlarını kendisi zorbalık yapmak zorunda kalmazdı. Twitter onun yerine herkesi zaten şey yapardı, bully ederdi. Herkese dalga geçerlerdi. Yani Jordan'ın bütün yaptığı şeyi şu anda ya biz yapıyoruz Twitter üzerinden basketbolculara. O yüzden Jordan bayağı rahatlardı.
Arma ya sen ne diyorsun?
Bütün iş yükünü Twitter alırdı.
Pardon.
Abi bu Durant tarzı muhabbetlere girer miydi ve onu bile düşündüm.
Ben ya şu anda onu düşünüyorum. Ya Twitter hesabı olur muydu diye düşünüyorum. Olmak zorunda çünkü o da bir reklam aracı, o da bir finansal bir araç sonuç olarak. Muhtemelen olurdu ama hani ne kadar kullanır, ne kadar bakar. Gerçi Arda'nın dediği gibi hani kendi gaza getirmek için bir araç olarak kullanabilirdi. Uğur Şen'de elbette Mart Kedilerinde dinleyebilirsiniz. Utkan Şahin sormuş. Arma'nın favori insanı Utkan Şahin. Belgeselin tamamından bir yere atmak isteseydiniz hangi kısmı atardınız? Seviliyorsunuz, iyi yayınlar demiş. Canım benim, sen de seviliyorsun. Arda, nereye atardın belgeselden? Ve ne eklerdin, onu da sorayım.
Ben o güvenlik görevlisi abinin babası gibi figür olmasını kısmını atabilirdim. Ya bence çok fazla gereksiz girilmiş ona. 10. bölümde çok fazla yer ayrılmış. O beni çok yani çok açmadı açıkçası. Ya tabii ki genel herkese yapılan bir belgesel. Maçların daha detaylı işlenmesini beklerdim. Flu Game bile mesela detaysız kalmış aslında. Flu Game'in hissiyatı YouTube'daki 9 dakikalık videodan daha iyi geçiyor. Yani bazı maçların daha detaylı olmasını isterdim.
Berkay Küçük sormuş. Mike'ın yazdığı aşırı duygusal şiir sosyal medyaya sızdı. Sizi de duygulandırdı mı? Şiir okuyorum. Roses are red, blood is as well. I will miss you all, but fuck you Scott Burrell. Var mı Michael Jordan şöyle bir şiir yazmış diyebilecek bir şair aramızda? Yok, ben hiç şiirden anlamam. Şiirden anlıyorum diyen insandan da çok korkarım. Çünkü yani şiir sonuç olarak. Ciddi bir soru demiş Berkay. Berkay zaten canım sorusuz bırakmaz bizi asla. 98 Game 5'ta. Mike'ın maç sonunda inisiyatif ve tartışmayı başlamadan bitirmesi alması. 94 örneğini baktığımızda şeyi soruyor. Yani Scottie Pippen'ın şey yapması, o sonuçta Kukoç kullanıyor diye kızması ve Michael Jordan'ın kendisi inisiyatif alması arasında bir alfalık fark var. Ya bu alfalık işi benim çok konuşmaktan hoşlandığım bir iş değil. İşte abi o anlar bu anlar oynanır mı, şöyle mi oynanır, böyle mi oynanır? Hani yani hangisi doğru diye soracak olursan rekabetçi spor dallarında sonuç olarak kazanmak için oynuyorsun. Öyle ya da böyle, bu güzel, iyi, kötü onu tartışmıyorum ama yani hani Michael Jordan yaptığı daha doğru gibi geliyor bana. Sir Çakmak sormuş. Ya bu PP'de de öyle bir bakıyor ki Sir Çakmak, yerim ya tipe bak. Selamlar sevgiler. Umarım keyfiniz yerindedir. İyi gülüm be. İdare ediyorsun. O dönem hakim olmayan insanlar tarafından. Evet, tarafından. Bulls'un rakiplerinin küçük görüldüğünü düşünüyor musunuz?
Ben düşünüyorum abi ya.
Niye düşünüyorsun?
Abi şöyle. Bir, özellikle bizim jenerasyondan o dönem maçlarını izleyen insanlar şimdi günümüzdeki kadar işte gerek hücum gerek savunma sistemleri falan o kadar komplike olmadığı, çok daha basit olduğu için bir şey, hani o dönemin basketbolunun şartlarının o olduğunu çok göz ardı ediyor insanlar bence. Bir oradan günümüze karşılaştırınca lan o zaman basketbol oynanmıyormuş şey var ben algısı. Onun dışında Jordan'ın o dönemdeki dominasyonu yüzünden oynadığı oyuncuların, rekabet ettiği oyuncuların aslında ne kadar önemli yıldızlar, ne kadar önemli yetenekler olduğu bence göz ardı ediliyor. İşte hani Charles Barkley'ler vesaire o dönemde, hani atıyorum Drexler olsun ya da işte Jazz'in batıda finale gelene kadar elediği takımlar olsun falan. Hatta Utah Jazz bile ne kadar önemli takımlar olduğu bence göz ardı ediliyor. Hani bu şey çok konuşuluyor mesela, işte LeBron James Golden State Warriors'la rekabet etti. Jordan kimle rekabet etti ki? Tamam, Jordan'ın kariyerinde Golden State kadar büyük takım yok ama bir yıl çok önemli takımla rekabet ediyor o dönemde ve sürekli onların üstüne çıkıyor. Bence o hani biraz yeni jenerasyon o dönemdeki maçı vesaire bilmemesinden dolayı, oyuncuların yeteneklerini bilmemesinden dolayı çok göz ardı ediliyor gibi geliyor bana.
Michael Jordan yüzünden şampiyonluk kazanamamış bir ilk 5 sayıyorum şu anda. John Stockton, Clyde Drexler, Charles Barkley, Karl Malone, Patrick Ewing. Ki yani hani eminim arada atladım unuttuğum biri falan da olmuştur.
Hani işte Reggie Miller'lar falan var. Öyle sağda solda hani ufak tefek daha şey.
Ya olabilir ama hani ben... Ha söyle canım.
bence şunu da göz ardı ediliyor. Tamam, Michael Jordan işte 10 kişilik derin rotasyonlu takımlara karşı oynamadı diyelim ki şu anki günümüzdeki gibi. Chicago Bulls'un da kadrosu 10 kişilik derin kadro değildi. Yani Chicago Bulls'un diğer takımlardan kadro olarak ne kadar üstün olduğunu dile getirmeye çalışıyorsa bu argümanı ortaya koyanlar. Zaten skor üretecek başka oyuncu yok. Scottie Pippen decoy olarak bari kalsın diye yalvarıyor Jordan. Yani kimse yok skor üretecek Jordan'dan başka. Yani diğer takımlara karşı da kendi takımı Golden State değil yani. Kevin Durant yok kenarda Jordan'ın yanında. Onu demeye çalışıyorum.
Ya şu podcast'i yaparken, yani belgeselden değil de podcast çekerken yaptığımız egzersizler arasında beni en çok şaşırtan şey oldu. Biri şey diye sormuş ya işte, o 6 şampiyonluk döneminde
7 oyuncu
çıkarır mısınız Bulls'tan diye sormuş ya. Bulamadık abi 7. oyuncuyu. Bulamadık yani.
Evet.
Serge Yakmak devam etmiş. Ayrıca benzer bir belgeselin çıkmasını istediğiniz veya beklediğiniz oyuncu, takım kimler basketbol dışı da olur? Var mı vermek istediğiniz cevap buna Arda?
Yok, senin vereceğin cevabı veriyorum ben.
Benim vereceğim cevap ne lan acaba? Şu anda şey yaptım, heyecanlandım.
Lakers demeyecek misin?
Ha ya abi, evet ya, o takım yani 2004 mi? 2004 Lakers. Ben ya çok merak ediyorum o. Ya bu şekil hani 10 bölüm baya böyle detay detay gidebileceğimiz bir belgesel. Yani Kobe hayatta olsaydı çok daha çarpıcı olurdu muhtemelen. Ben çok isterdim öyle bir şey izlemek. Arma, sen ne diyorsun?
Ben Lakers örneğine katılıyorum. Basketbol dışından da Tom Brady, Bill Belichick, The Patriots diyeceğim. Çünkü hem
oğlum,
çok
Tom,
az malzeme.
Yani Tom Brady, Bill Belichick, The Patriots, evet ben de çok isterim izlemek. 20 sene falan değil mi oğlum onlar?
Evet.
Nasıl yapacaksın 20 sene?
Abi 6 şampiyonluğu anlatsan gider ya. Jordan'ın belgeseli kaç seneydi Allah? 15 sene anlattılar işte.
Yani evet, haklısın. Mehmet Ali Demiray et maksimum lezzet sormuş. Kendinizi bu organizasyonundan 96-98 birine benzetecek olsanız hangisi olurdunuz? Arma.
Dennis Rodman, Steve Kerr kırması. Böyle ortaya hibrit.
Hayatımda bu kadar saçma bir kırma daha görmedim ya. Arda?
Bilemedim ya. Öyle bir kendimi benzetebileceğim biri yok o takımda.
Mehmet Ali Demiray bir soru daha sormuş. Michael Jordan 2010'ların yıldız oyuncusu olsaydı Durant gibi fake hesap açıp millete yardırır mıydı? Konuştuk. Sosyal medyadan gelen her eleştiri için artık bu benim için kişisel bir mesele oldu deyip 10 senenin 10'unda da şampiyonluk kazanır mıydı? Ben şeyi tekrar edeyim. Yani şunu bir kez daha gördük. Ve hani yakın Golden State Warriors örneği, Kevin Durant'ı Golden State Warriors örneği de bunun bir numaralı kanıtlayıcısı bence. Abi NBA'de 3 sene üst üste şampiyonluk kazanmak inanılmaz zor bir iş ya. Çok acayip zor bir iş. Yani Kevin hani üçümüzün de ikna olduğu, üçümüzün de katıldığı tarihin en iyi, saha için tarihin en iyi kadrosunu kurmuş Golden State Warriors bile 3 sene üst üste şampiyon olamadı. Çünkü harp oluyor, darp oluyor, sakatlık oluyor, ceza alıyor, bilmem ne oluyor ve olamadılar yani. Hani bırak 10 sene üst üste olmayı, ama tabii konuşması güzel bunu. Bütün yayınlar için çok teşekkürler gerçekten demiş. Biz teşekkür ederiz. Her bölümümüze soru bıraktı Mehmet Ali Demirel. Boris Eti Yeltsin Boris sormuş. Last Dance'in ardından baktığımızda ev işlerinde bile kardeşler arasında rekabet yaratan bir baba, duruşu ve karizmasıyla tam bir alfa anne ve kariyerin her bölümünde Jordan'ın arkasında duran bir ailenin meydana gelen bu GOAT mitindeki payı nedir sizce? Abi şöyle yani annesi bana da çok sağlam bir karakter gibi geldi. Ama babasının o da küçüklüğünden beri sen git abin gelsin üstünden yüklediği rekabetçilik ve o rekabetçiliğin getirdiği psikopatlık olmasa hani Jordan'ın tarihin en iyisi olması zormuş gibi geliyor bana. Bilmiyorum, katılır mısınız?
Ben tamamıyla katılıyorum.
Mustafa Uzun sormuş. Evet, Mustafa Uzun. Pizza mı yoksa pizzayı getirenlerin niyeti mi kötüydü? Bunu çok uzun uzun araştırmacı gazeteciliğimizde de dediğimizle tartıştık. Babası yerine gaz gibi bir figürü koymasaydı ikinci tripit gelebilir miydi acaba demiş. Bence gelirdi. Emekli memur Stockton'ı nasıl buldunuz? Abi yani Stockton hakikaten olağanüstü topçuydu ama bir insan bu kadar mı coğrafya hocasına benzer ya? Bizim lisede Bülent Bey vardı, hatırlıyor musun Arda?
Oo, hatırladım.
Yemin ediyorum benziyorlar ya. Bülent hocanın böyle biraz kilo verse top da oynardı kendisi. Fena da topçu değildi. Biraz kilo verse yemin ediyorum canı sıktı. Pippen'ın yaptığı fedakarlık eşittir Durant'in geçen sene sahaya çıkması diyebilir miyiz? Ya şimdi ayak sakatlığı, ki aşil tendonunun kopmasına sebep olan bir ayak sakatlığı ile bel sakatlığı aynı şeyler değil. Yani bel sakatlığı da çok özellikle basketbol üzerinde insanı anormal yoran, kariyerini çok etkileyen bir sakatlık ama ya aşilini kopardı abi Kevin Durant, yani bilmiyorum. Emre Özçivici sormuş. Jordan listesine aldığı isimleri Arne Stark gibi teker teker sayıyor mudur? İyi yayınlar derim demiş. Abi saysa uyuyamaz. Yani çok uzun bir liste o. Efe Berke Akkaya sormuş. Bölümün sonunda Andy Chicago Bulls Start the Tree Building yazdıktan sonra ya punchline'dan önce güldüm, çok özür dilerim. Baştan okuyacağım. Bölümün sonunda Andy Chicago Bulls Start the Tree Building yazdıktan sonra Andy Still Rebuilding yazmasını siz de bekledin. Yemin ediyorum bekledim ya. Yemin
ediyorum bekledim. Ben de bekledim onu.
Batuhan Batılı sormuş. Evet, Batuhan Batılı. Last Dance bitti diye değil, Telegot bitiyor diye üzgünüm, söyleyeceklerim bu kadar. Çok teşekkür ederiz. Melik sormuş. Evet, Melik Talks Shit. Sizce de 9. bölümde Steve Kerr'e ya da güvenliğe falan girmeyip buz dosyası kapatılsa ve 10. bölüm Washington dönemine ayrılsa daha iyi olmaz mıydı? Ya ben Washington dönemiyle ilgili Mark Jordan ne düşündüğünü merak ediyorum ama belgesel şey premisiyle başladı. Last Dance 97-98 sezonu anlatacak premisiyle başladı. Ha, bu elbette yani bilinçli bir tercih. Yani Wizards işine girmemek istemiş olabilir Michael Jordan. Şunu da söyleyeyim. Özellikle Steve Kerr'e girilmese, yani duygusal olarak çok güçlü, çok yoğun sahnelerde onlar. Çok da iyi kotarılmış bence. Bence eksik kalırdı. Emin Caner Işık'ın. Belgeselde en şok olduğunuz an ve belgeselin Jordan efsanesine katkısı ne oldu? Arda.
Belgeselde en şok olduğum an, valla onu hatırlayamıyorum ama Jordan efsanesine katkısı şu oldu. Ben ciddi ciddi ara ara düşünüyorum bu GOAT işini. Haklılık payı olabilir mi başka birinin GOAT olması? O dönemle bu dönemin arasındaki basketbol farkını nasıl kıyaslayacağız? Mesela Jordan şu advanced stats konusunda bilgili olsa eminim o bütün istatistikleri en yükseğe kadar çıkartırdı. Ya onu oynardı. O olmadığı için onu oynamadı mesela gibi şeyler var. Bunlar nasıl değiştir? Yani kafa karıştırıcı böyle bir
abi,
durum
bundan,
vardı.
Bundan haberi yokken bile en üste çıkarmış zaten yani.
Evet evet, haberi olsa daha da coşardı. Yani benim bu belgeseli izledikten sonra emin olduğum bir şey var. Three-peat kazanmayan, hele hele three-peat kazanma şansı eline geçirip kazanmayan bir basketbolcuyu Jordan'la kıyaslamasın abi kimse. Ya iki kere three-peat yapmış, ne kadar zor olduğunu beraber yaşadık dokumentaryde. Ya imkansız, ben kıyaslamam. Yani burada benim için bitti. Ha, başka argümanlarla kıyaslanabilir belki. Yani şu anda günümüzdeki basketbolun en iyi örneği bu basketbolcudur dersin. Ama ertesi gün o örnek, yani basketbolun en iyi tartışması olmaz o. O dönemin en iyi basketbolcusu kimse, dünyanın en iyi basketbolcusu o olur. Yani genel olarak dünyanın en iyi, gelmiş geçmiş en iyi bakacaksak 3 tane üst üste kazanacaksın bence. Budur benim kriterim artık. Aynen. Bunu net olarak belirtti.
Abi valla belgeselde en şok olduğum an olarak öyle çok ekstra bir şey yok. Yani böyle bilmediğim ya da bildiğimden çok farklı olduğunu öğrendim. Bu işte Flu Game Pizza muhabbeti oldu benim. Hani Jordan efsanesine katkısı ne oldu? Özellikle işte Arda abinin söylediğine katılıyorum ben de. Özellikle yeni nesilden Jordan'ın nasıl bir figür, nasıl bir hani seviyede olduğu çok bilinmiyordu. Onu biraz daha anlatma açısından ve hani şey açısından da mesela ben şey diye düşünüyordum sürekli. Bu aradaki ilk emekliliği olması Jordan'ın işte altından da fazla şampiyonluğu olarak olur diye düşünüyordum ama ha gene olabilirdi. Ama o üst üste 3 yıl şampiyon olmanın, sürekli o seviyede kalmanın ne kadar yorucu, hem takıma hem işte Jordan o süper yıldız olarak adlandırılan ismi ne kadar hırpalayıcı bir şey olduğunu ben bu kadar yakından görmek benim hani biraz olsun o konudaki algımı değiştirdi. Ve hani biraz işte şey muhabbetlerim, yani bırakmasa da işte 8 yıl üst üste şampiyon olur falan demenin biraz Jordan'ın yaptıklarına rağmen hani hafife alma, saygısızlık olma gibi olduğunu düşünmeye başladım açıkçası. Yani o seviyede sürekli kalma ve devam ettirebilmek inanılmaz zor bir iş ya. Cidden çok saygı duyulası.
Kaspar Ağızlar sormuş. Evet, Farid Nesereli. Jordan ara vermesi veya emekli olması diğer takımların tarihini nasıl etkiledi? Yani 94-95'te ara vermese ve son benim söylediği gibi bir sezonun kontrat daha uzatsa Hakimin Houston'ı veya İkiz Kule'yi San Antonio takımları tarihten ilk şampiyonluklarına ulaşabilir miydi? Ya bu yani hani inanılmaz farazi bir soru. Ben yani kendi fikrimi söyleyeceğim. San Antonio evet. Houston için emin olamıyorum. Şöyle emin olamıyorum. İlk şampiyonluklarını yani 94 şampiyonluğunu Chicago'ya kaptırabilirlerdi. Chicago'ya şampiyonluğu kaptırsalar o takım dağılırdı. Drexler almak yerine Hakim çünkü kazan kaldırmaya başlamıştı üstünde. Muhtemelen Hakim'den çıkardı onlar. Dolayısıyla 95 şampiyonu Chicago kazanırdı demeyeceğim ama üstünde şampiyon olamazdı bence. Turgut et fazla iyimser sormuş. Goat'luk kazanılan şampiyonluklarla mı yoksa psikopatlıkla mı ölçülür? İyi yayınlar. Abi psikopatlıkla ölçülse Goat Letra Sprewell falan olurdu muhtemelen. O yüzden.
İyi buldun Letra Sprewell. Hakikaten psikopatlı.
Nail Finlandiya bayrağı ait Nail Gürgen sormuş. Sorum Arma'ya. Genç Carmen Electra'nın günümüzde karşılığı var mıdır? Varsa bu isim kimdir? Hadi buyur bakalım Arma.
Yani güzellik olarak şu andaki hali nasıl bilmiyorum ama bundan bir işte 6-7 yıl önceki falan çok da yaşlı değildi şu anda. Megan Fox diyebilirim ben. Megan Fox'u çok beğeniyordum.
Aa benziyorlar lan harbiden.
Ben bir de şeyi fark ettim ya. Şeyle çok benziyorlar. Dennis Richards vardı ya Charlie Sheen'in.
Dennis Richards'la inanılmaz benziyorlar zaten ya.
Ben bu kadar benzediklerini hatırlamıyordum ya. Ki Dennis Richards'ı da çok beğenirim ben. Bloomington State'de tanıdım kendisini. Onu da burada almış olayım.
onu almış olmamız çok iyi oldu. Nail yani sana sormuş soruyu. Bana ya hepimize sormuş olsa çok önemli açıklamalar yapacaktım konuyla ilgili ama sana sormuş. Kaçırdı şansını.
Lütfen yap ya.
Hayır yapmayacağım. Sebastian Kınay et Seba alt çizgi Kınay sormuş. Sizce Bulls'un şampiyonluk dönemlerinde en çok zorlandığı rakip Indiana mıydı? Indiana değilse hangisiydi? Gürcan et Lüleburgaz alt çizgi GFB altına şey yazmış. Fenerbahçe Beko yazmış ve gülen surat koymuş.
Harika mı güzel.
Gürcan yani. Gürcan. Gürcan ya. Of. Akşam akşam tövbe. Evet. Fenerbahçe Beko. Ey Allah. Of. Ya bir şey dememek için biraz şey böyle derinden nefes alıyorum da. Evet Fenerbahçe Beko. Evet Arda. Bulls'un şampiyonluk dönemlerinde en çok zorlandığı rakip kimdi sence?
Ben Indiana diyorum. Elenmişler çünkü aslında.
Yani evet. Evet. Arma?
Abi ben Indiana ile Utah arasındayım ama 7'ye gitmenin de şeyle Indiana diyeceğim. Bir de o Reggie Miller'ın maçı bitmesinde 5 dakika kala hava atışını alsaydık biz maçı kazanıyorduk da mesela ben çok güldüm.
Oğlum ya ya o bana da çok garip geldi ama şunu söyleyeyim. O seriyle ilgili bayağı bir content çıktı şu son 2 haftada ve herkes o hava atışından bahsediyor. Ama herkes o hava atışından bahsediyor. Bilmiyorum sebebini. Yani neden o kadar önemli olduğunu onun. Tamam işte Seeker üçlük sokmuş dönüşünde falan ama evet yani o hava atışı demek ki önemliymiş. Ben Fenerbahçe Beko diyorum.
Daha Cezal diyorsun abi.
Gürcan ya. Gürcan'ın profiline baktım şimdi. Takip ettiğin kimse takip etmiyor. İyi bari. Ben...
Hiç gerek yoktu buna. Sen tam 5 dakika dalga geçtin.
Ben kadro kalitesi olarak 93 Phoenix Suns diyorum. Oynadıkları dönem teki süperstar olarak Charles Barkley diyorum. Takım olarak ve Chicago Bulls'un o dönem geldiği yer olarak Indiana Pacers diyorum. Şafak Güloğlu et Şafoli 12 sormuş. Öncelikle bu güzel yapım süresince seyir zevkimizi arttırdığınız için çok teşekkür ederim. Canım benim biz teşekkür ederiz. Soru olaraksa yapımda kullanılan şarkılardan bir sıralama yapmanızı istesem nasıl bir sıralama yaparsınız? Siz hangi şarkıları görmek isterdiniz? İyi yayınlar şimdiden ağzınıza sağlık. Arma ne diyorsun?
Abi sıralama işi şey yaptı beni şu anda. Ben geçenlerde sana bir sordum ya. 8
Aa, ben ona bakacaktım, unuttum ya.
Şarkının neydi ya? Ya o şey olarak oradaki hatırlayan varsa, bu yanlış hatırlamıyorsam şeyi anlatıyordu. 96'daki şampiyonluğu anlatıyordu. Pardon, şey, Pacers serisinin başlangıcını kurdukları yerde. Oradaki o müzik kullanım benim çok hoşuma gitti. O şey olarak, sekans olarak çok güzeldi. Onun dışında işte bu Rakim olsun, LL Cool J'in falan şarkılarını çok güzel mixtape'lerde kullandılar. O dönemin işte şeyleri, yani o dönemdeki hip hop şarkılarının falan kullanımı benim çok hoşuma gitti. Direkt şu anda şu diye isim söyleyemiyorum. Da ben bire yine şeyi yazarım ya. O ilk bölümün mü ikinci bölümün sonunda Boos'un introsu vardı ya. O cidden çok etkileyici ya.
Sirius, evet. Şey de söyleyeyim son, yani belgesel kapanırken çalan şarkı Pearl Jam'in Present Tense değil mi Arda?
Present Tense.
Ha.
Evet.
Şafak demiş ki Aras Bayram abiye de vesileyle geçen gece Twitter'da yaptığı etkinlik ile Kaşe'yi yeniden seyretmeme sebep olduğu için teşekkür etmek istiyorum. Siyaset bölümünde okuyan biri olarak izleyince 17 yaşında izlediğin halinden çok çok iyi geliyormuş bu muazzam film. Ya çok teşekkür ederim. Mutlu oldum bunu görünce. Ya Kaşe, ya ben Kaşe ile ilgili konuşmaya başlasam şey, sabah buluruz, hiç girmeyeceğim o işe şu anda. Furkan Teke galiba. Olabilir. Evet, Furkan Teke sanki. Jordan sonrası dönemde finalde kaybetmiş takımlardan hangisine Jordan'ı bile ekleseniz şampiyon olamazlardı. Benim aklıma 2017 ve 2018 Cavs geliyor ilk olarak. Abi. Michael Jordan'la LeBron, yani.
LeBron'u yan yana koyuyoruz değil mi?
Yan yana oynasalar. Yani oradaki basketbol IQ'sundan oluşacak kara delik Stephen Curry yutardı ve şampiyon olurdu o Cavs yani. Şey, bence yani çok acayip bir ikili olurlardı. Bu çok da revisionist olmayan, çok yakın tarihten gelen bu 2017-2018 Cavs gömme işini ben pek anlamıyorum açıkçası. O takımlardan bir tanesi hangisi? 2017 Cavs herhalde. 2017 Cavs benim hayatımda izlediğim en iyi hücum takımlarından biri ya. Yani olağanüstü bir hücum
devrede
takımda.
Devrede 95 atan takım değil,
evet,
mi?
Evet.
2017.
Ve bu, yani bu Cavs takımında çok yapılıyor bu. Olağanüstü bir hücum takımıydı o takım. Hangisine Jordan'ı bile ekleseniz şampiyon olamazlardı egzersizi, güzel bir egzersiz ama. Arda ne diyorsun?
Ben arada sesin gittiği için kaçırdım. Bence Arma cevap versin.
Tamam.
Vallahi ya bana nedense finale çıkmış herhangi bir takıma Jordan'ı ekleyince hiçbir şey çıkarmadan şampiyon olamazlar demek zor geliyor da, hani bir LeBron takımına gideceksek 2007 Cavs bence daha şey.
O takım düşününce, o takım da şampiyon olurdu.
Yok, o işte olurdu bence de.
Hani ama yani evet, hani şey, o kadrolar arasında şampiyon olamamış, yani final yapıp şampiyon olamamış kadrolar arasında en kötü kadro muhtemelen şeydir. 2007 Cavs'dir. Ama bence o takım da şampiyon olurdu.
Bence de olurlardı. Onun dışında hani düşünüyorum, o kadar kötü Jordan'ı eklediğimizde bile şampiyon olamayacak kadar kötü bir kadro gelmiyor benim aklıma açıkçası.
Enes Çolak, 9 ve 10. bölümü siz daha önce görmediğiniz görüntüler açısından tatmin etti mi? Ya belgeselin bize vaat edip hiç beceremediği bir şey varsa o, bu daha önce görmediğimiz görüntüler olayı. Şeyi hiç konuşmadık. Arma, yani onu görünce ne hissettin Allah aşkına ya? Michael Jordan'ın Larry Bird'ün takımını eledikten sonra Larry Bird'e fuck you, neydi ya, you bitch fuck you demesi sırasında neler hissettim bir Boston Celtics'li olarak.
Ne gerek varmış ya? Zaten adamı hani konferans finalinde 7. maçta yollamışsın evine, adamın koçluk yaptığı ilk sene. Tamam, hani birbirinizle çok şey bir rekabetiniz de var oyunculuk döneminden de. Adam tatlı tatlı tebrik etmeye gelmiş. Direkt you bitch fuck you diye girmeye gerek yok. Ben Bird'ün o kadar hani gülerek karşılamasına şaşırdım. Tamam, hani arkadaşlıkları falan da var da Bird'ün nasıl bir trash talker olduğunu falan biliyoruz. Hani herhalde mağlubiyetin etkisiyle öyle davranıyor. Ben dönüp yoksa ana avrat sövmesini beklerdim Bird'ün yani. Ya ki ondan sonra da adam giderken gitti hadi artık golf oyna falan diye durmuyor da yani.
Şey, Reggie Miller'ı o şutu soktuktan sonra Larry Bird'ün şeye bakışta inanılmazdı ya. Ulan soktum bu şutu ama 0.7 evet, saniyede bırakılmaz be. Bakışı da çok iyiydi. Abi bir de şey çok garip geldi bana. Böyle şey, Karl Malone, John Stockton falan şeyde soyunma odasının çıkışında böyle dikiliyorlar falan Michael Jordan'ı tebrik etmek için. Ve o çok yani bilmiyorum. Şu anda öyle bir şey yoktur herhalde. Tahammül yoktur diye tahmin ediyorum. Enes Çolak et Eno Çolak. 9 ve 10. bölüm. Aa pardon bunu şimdi sordum. Soner Onbaşı et Onbaşı Soner. Hayal kırıklığı yarattım belgesel yoksa tatmin oldunuz? Ben tatmin oldum, daha iyisini bekliyordum ama açıkçası. MJ'in son görüntülere karar vermesi olumsuz etkilemiş mi? Ben başka bir anlatıyı da görmek isterdim ama bunu da gördüğüme sevindim. 2 sene emekli olmasa 2. 3PT'i getiren etken mi? Ben evet diyeceğim yani hani 8 şampiyonluk üstü olmazdı bence, öyle diyeyim en azından. Pizza getiren çocuklara ne olduğunu öğrenmek istemez miydik demiş. Ya yani yok istemedim ben şu an. Soner bir soru daha sordum. Ha söyle canım.
Ben arkadaş ortamlarında yaptıkları Jordan'ı zehirledik lan geyiğini çok merak ediyorum.
Aa evet ya çok. O bayağı sarabilirdi. Şu an olsa GOAT olur muydu? Şu an hemen hemen her NBA oyuncusu fiziksel olarak Jordan'a yakın seviyede ama o competitiveness ile yine en yukarıda olur muydu sizce? Türkçe karşılık bulamadım tam olarak, kusura bakmayın. Estağfurullah canım, ben yani rekabetçilik, Netflix öpüyorum canım. Dönmediniz bana. GOAT olur muydu? Ya üçümüz de evet diyeceğiz. Ben çok detaya girmek istemiyorum bu soruya. Teşekkür ederim sorular için. Hayati Türkoğlu sormuş sevgili doktor dostumuz. Jordan için basketbol o kadar da tutkulu biri değil diyebilir miyiz? Özellikle Kobe, LeBron gibi oyuncularla karşılaştırılınca.
Ben nereden bu çıkarımı yaptığını anlayamadım ya.
Ben podcast'te defalarca söyledim ya, ondan bence.
Ya
ben abi, yani ama şunu düşünüyorum ben açıkçası. LeBron değil ama Kobe kadar basketbol sevmediğini düşünüyorum Michael Jordan.
Abi Kobe kadar seven yok bence de. Yani Jordan'ın nasıl söyleyeyim, o kadar basketbolu sevmemesi oyuna karşı olan yaklaşımından çok bir şey götürmüş gibi durmuyor. Adam gene hani elinden geleni yaptığı için hani şampiyonluk sayıları falan değişmezdi bence yani.
Deniz sormuş. Et Danny Howe. John Paxson mı Steve Kerr mü? Yani topçuluk olarak soruyor herhalde. Steve Kerr daha iyi bir skorer. John Paxson az daha iyi bir skorer. John Paxson biraz daha fizikte oyuncu Steve Kerr'e göre. Yani şu an gelseler elime ben herhalde John Paxson tercih ederim ama yani ikisi de öyle, ikisi de özel rol oyuncu. Yani yaptıkları rolde özel oyuncular, öyle diyeyim. Mutsuz Punk et Cüneyt Behrengi sormuş. Jordan son maç öncesi motive olmak için kulaklık dinlediği şarkı cidden Jordan'ı bu kadar eğlendirecek kadar güzel mi? Dinlemiş olan var mı? Hayatında dinlediğin en kötü bir şarkı sakın dinlemeyin. Ahmet Kurt et Ahmet Kurt 7 sormuş. İyi yayınlar demiş canım. Sana da iyi yayınlar. Teşekkür ederiz. Sizce basketbolda veya sporun herhangi bir branşında en iyi olabilmek ya da en iyi tartışmaların içinde yer alabilmek için bir ego seviyesine sahip olmak gerekiyor mu? Örnek olarak Tim Duncan bu özelliğe sahip olsa en iyi tartışmalar içinde yer alabilir miydi? Arda?
Tim Duncan Jordan kadar manyak olsa bu işte olur muydu diyorsunuz?
Yani evet.
Yani şu anda da hiç yok değil aslında. İlk 10 listelerinde var Tim Duncan. Hatta belki biraz hakkı da yeniyor diye düşünüyorum.
Bence o listelerde çok... en çok hakkı yenen insan Tim Duncan.
Ya 36 yaşında adam 17 sayı, 10 rebound, 2.5 blokla falan oynamış bir oyuncu. Hep de bahsedilen uzun dönemdeki başarı önemli. Şu anda onu biraz pompalıyorlar. Uzun süre ligi domine etmek önemli falan. Tim Duncan bunun kralını yapmış bir adam. Biraz hakkı yeniyor. Katılıyorum ama Jordan seviyesinde bir oyuncu birinci mi olurdu? Jordan olur muydu? Zannetmiyorum.
Ben Kerovet Kenem Sandıkçı sormuş. Jordan'ın kendi kamçılayacak sebepleri bulamasa bile bu şampiyonluklar gelir miydi sizce? Ya o ikisini hani bağlamından koparıp konuşmak çok kolay bir iş değil. Ya sonuç olarak Jordan'ın karakteri o kadar şampiyonluk kazanılmasında önemli ve o karakterini belirleyen şeylerden biri yani. İçeriklerden biri o rekabetçiliği, o deliliği. Dolayısıyla fikrim yok. Belgeseldeki isimler arasında en güzel yaşlanan kim sizce demiş Enver Yıldırım. Evet, Enver Yıldırım. Ben Phil Jackson diyorum. Siz ne diyorsunuz?
Valla Phil olabilir. John Paxson da böyle bir karizmatik bir abimiz olmuş gibi geldi bana.
Çağrı Toraman et Toraman Çağrı sormuş. Zor bir soru ama Phil Jackson yerine birini koyacak olsaydık bu takıma günümüz koçlarından hangisini koyardınız? Çok iyi soru. Hadi buyur bakalım. Arma ne diyorsun?
Abi yani Phil Jackson'ın saha içinde yaptıklarından falan ziyade bence bu takımla alakalı en önemli yaptığı şey ego yönetmek, takımın egolarını yönetmek. O açıdan valla o seviyede ego yönetebilecek koç kim var? Hani top demek falan çok işin kolayına kaçmak olur ki Pop'un da o kadar iyi bir ego yöneten koç olduğunu düşünmüyorum. Steve Kerr falan desek çok şirinler köyü. Valla net biri gelmedi benim aklıma ya.
Ya şimdi o... Bence Carlisle çok zorlanırdı ya bu grupta. Ya
abi Carlisle da işin daha sağ iç tarafını takan bir koç gibi geliyor bana.
Ya şöyle, bu egoları yönetmek için o egoların saygı duyacağı bir karizma ve bir sağ iç şefliğine lazım. Onu sağlayan adam Popovic. Ama ego yönetme konusunda zorlanır mıydı bilmiyorum. Ben o yüzden Steve Kerr diyeceğim ya. Jordan çocukluğunda bireysel bir spora, tenis mesela yönlenseydi eğer aynı derecede başarılı bir rekabetçi olabilir miydi? Yoksa olası kariyerinin erken dönem mağlubiyetlerinde spora küser miydi? Oğlum çok zor sorular soruyorsunuz ya. KKK sormuş. Ku Klux Klan et 86-09-05-07-00-75-00. Olurdu diyeceğim lan. Hadi bakalım. Hodri meydan. Çok önemli bir konu. Carlos Delfino et Devren der. Son iki bölümde geçiş kısımlarında belgeselin genelinin aksine sorun olduğunu ve seyirciyi bir miktar yorduğunu düşünüyorum. Sizlerin fikri nedir? Bu çok yani Amerikan timeline'ında da çok konuşuldu. Onun sebebini anlatmaya çalıştık. Pandemi başladıktan sonra yapılmış iki bölümün kurgusu. O yüzden yani evet diğer bölümler kadar pürüzsüz değildi en azından. Öyle diyeyim. Emircan et Emircan sus sormuş. Estağfurullah. Yediğin şampiyonluk için takımı sus tutsalar sezon sonunda Jordan bir yıl daha der miydi sizce de? Bu psikolojideki birini tatmin edebilecek bir nokta yok gibi zaten. Ya evet konuştuk uzun uzun katılıyorum. Bana hayır diyecekmiş gibi geliyor. Eren et Kolasinat. Seat herhalde. 10 bölüm boyunca ilk defa gördünüz ve oha bunu da yapmasın ya dediğiniz an hangisiydi? Abi Radman'ın kaçışları bunlar. Yani benim aklıma gerçekten başka hiçbir şey. Herif sezon ortasında Las Vegas'a partilemeye gitmiş 5 gün ya deli. MSTN17 et MSTN17. Merhaba yayınlar, merhaba canım. LeBron'u GOAT olarak gören arkadaşların bazıları belgeselden sonra MJ başka bir seviye, biz unutmuşuz dedi. Yalan. Böyle arkadaşlar yok. Abi. Sizce bu belgesel GOAT tartışmalarında LeBron'cu olan Z kuşağının fikirlerini ne kadar değiştirmiştir? TeleGOAT için teşekkürler. The Last Dance. Canım benim, biz çok teşekkür ederiz. Bizi sorularına yalnız bırakmadığın için, ama ben buna hiç katılmıyorum. Ben tam tersi LeBron'u GOAT olarak görenlerin böyle şey falan dediğini düşünüyorum. İşte o gözündeki sarı nokta stereotiplerden kaynaklanıyor gibi çıkarımlar yaptıklarını düşünüyorum. Barışcan et Neşet Barışcan. Kaç dakika olduk ya? Arda şimdi uyuyacak. 1.22. Tamam. 1.30'a kadar.
Yok ben gayet iyiyim. Sen kendine bak.
1.30. 1.30'a kadar yolumuz var. Öncelikle iyi kayıtlar. Sizce bu kadro sonraki sezonda devam etse şampiyon olabilir miydi? Radın takımla ilgili duygu ve düşüncelerini kağıdını yazmıştı. Carmen Electra ile ben yatıyorum. Siz yatmıyorsunuz yazmıştır bence. Ben olsam öyle yazardım.
Deniz Radman'ın şey quote'u ya. Vaktimiz kalmayabilir. Basketbol oynamak, parti yapmak ve sevişmek istiyorum quote'u.
Evet yani.
Abi saygılar.
Saygılar gerçekten öyle. Kadro devam etse bence şansları olurdu. Çünkü dediğimiz gibi yani hani Knicks çıkmış finale. Patrick Ewing'siz Knicks çıkmış. Ya o San Antonio takımı baş edecek bir takım değil ama hani bu kadro Phil Jackson, Scottie Pippen herkesin döndüğü senaryo bence zorlanmış şampiyonluğu. Ama yani Jerry Krause'un iddia ettiği gibi döndüremiyorlardıysa hepsini ve sadece Michael Jordan ve işte rol oyuncuları falan kalıyorsa zor gibi geliyor bana. Übermensch et Übermensch sormuş. Jordan'ın emekli olmak ve Bulls'ta kalmak haricinde hangi takıma gitmesi onun hikayesini daha etkileyici olarak devam ettirmesi konusunda ona daha yardımcı olurdu? Çok iyi soru. Knicks bu. Açık ara Knicks. Yani New York'ta şampiyon olmak demek hani herif daha önce de yaptım ben bu benzetmeyi. İsa katında görülüyor herif. Allah katına çıkarmış yani. Furkan et ife alt çizgi GS. Benim sorum yok. Teşekkür ediyorum. Her hafta detaylıca güzel bir podcast çıkardığınız için iyi yayınlar efendim. Canım benim. Biz teşekkür ederiz. Mentally disturbed llama. Evet, stopping at nothing. İnanılmaz. Yani şey olsun, handle olsun, isim olsun, olağanüstü. Biraz Steve Kerr'den ve ne kadar muhteşem, mükemmel sevimli olduğundan bahsedebilir miyiz? Teşekkürler Aras abime, selamlar. Canım benim. Aleyküm selam. Çok teşekkür ederim. Ya Steve Kerr hakikaten çok özel karakter. Ben koştuğunu yıllardır çok gömsem de podcastlerde. Ya şu bütün o gördüğümüz çarlar arasında böyle benim hayatımda tutmak isteyeceğim, arkadaşım, abim olmasını isteyeceğim karakterlerden biri. Şeyin de son iki bölümde detaylı girmesi beni çok sevindirdi. K at No Man It's Clapton sormuş. Abi introda da söyledikleri gibi daha ne kadar sürebilirdi? Abicim çok teşekkür ederiz soru için. Çok uzun uzun konuştuk. Zun et Zunur ya da Zo Onur. Zu Onur. Obama son bölümde Jordan'ın basketbolu eğlence sektörüne kattığını ve kültürü iyi yönde değiştirdiğinden bahsediyor. Tespite katılmakla beraber günümüzde basketbol tıpkı futbol gibi sektörel sınırlara sıkıştığını düşünüyorum. Siz ne dersiniz? Ya ben yorulmuş bir şeyleri bile okuyamıyorum. Jordan'ı buradan mı okumak gerekir? Yani değişim kötü yönde ve Jordan'dan bağımsız gerçekleştiğini de düşünüyorum bir miktar. Çünkü meselemiz sektörse sektör kendine bir şekilde yıldız yaratır ve onun ille de aşırı yetenekli olması gerekmez. İnşallah okumaya üşenmezsiniz. Abicim okumaya üşenmedim ama okuyamadım. Öyle bir problem var. Ya anlıyorum ne demeye çalıştığını ama o sektörel sınırları yaratan Michael Jordan ya da o ikonlar, o figürler değil. Bizatihi biziz. Bizatihi bizim tüketim alışkanlıklarımız ve o tüketim alışkanlıklarının ne kadar şekillendiği ile alakalı. Bu çok uzun bir tartışma konusu. Başka bir podcast'te bırakalım. Onur'un da şeyi olursa, izni olursa. Sedat K. Green Norden sormuş. Jerry Krause'un biraz hakkı yenmiş gibi geldi bana. Genel olarak ikinci sorum, son sezon biterken şunu dedim. Bu adam tüm sporların go-to sizce demiş. Ben öyle olduğunu düşünüyorum. Siz düşünüyor musunuz?
Abi olabilir takım ama sporlarını yapan Arda.
Teker teker konuşulan. Arda sen konuş.
Bütün sporlar.
Ha, Arma sen ne diyorsun?
Abi takım sporlarında yani şey olarak bakınca, istatistik olarak bakınca Gretzky ile biraz işte Tom Brady dışında çok şeyi yok. Karşılığı yok ama hani Gretzky'yi çok bilmiyorum. Brady de kariyerinin son döneminde o mertebeye çıktı. Yani Jordan ilk geldiği andan itibaren çok daha etkili bir figür. Onun dışında belki Muhammed Ali ama yani bence tüm sporların go-to şeyini vereceksek birini o Jordan.
Gencer et Gencer başı hemen sormuş. MJ'in baba figürü eksikliğini başka biriyle doldurmasını, onu her yere götürmesini nasıl yorumlarsınız? Bir derece midir, faal yapmadım ya. Çok teşekkür ederim. Uzun uzun konuştuk. Gencer bir soru daha sormuş. MJ bırakmasa, Kraus kovulsa, takım dağılmasa, o da 99'da MVP olan Malone'a bilenip bir şampiyonluk daha alır mıydı? Yani Malone'a mı bilenirdi bilmiyorum ama mutlaka birine bilenirdi. Onu da uzun uzun konuştuk. Çok teşekkür ederiz. Son sorumuz, yani bu bir hanımefendi sormuş bunu. İnanılmaz bir şey. Ben ilk kez görüyorum. Tövbe yarabbi. Gözde Gürbüz et Gözde A Gürbüz sormuş. İyi yayınlar. MJ 98 şampiyonluğunda soyunma odasındaki şampanyalı kutlamadan piyano başına kadar kaç pro içmiştir sizce? Olağanüstü bir soru. Sadece o pro değil. Şu anki dönemde içtiği 1 metrelik proyu bize yorumlar mısın Arma?
Bana mı sordun?
Arma dedim ama sen de konuşabilirsin canım.
Tamam, Arma yorumlasın Arma.
Abi ben izlerken şeyi çok düşündüm ya. Hayatı boyunca proya ne kadar para harcamıştır acaba diye. Çünkü sürekli pro içiyor herif. Yani normal insan gibi de içmiyor. O içtiği son pro da o bildiğin şey. O Arok'taki falan barış çubuğu gibi o kadar uzun bir proya gerek var mı ya? Cidden hani orada bir mesaj mı verilmeye çalışılmış uzun pro ile falan ben cidden anlayamadım.
Yerli malı haftası mı var
mantıklı
acaba?
Mantıklı gelmiyor.
Şöyle püsküt püsküt bir şey. Evet. Efendim. The Last Dance'in Last Podcast'inin sonuna geldik böylece. Bizi sorularıyla dinleyerek yalnız bırakmayan tüm dinleyicilerimize teşekkür ediyorum. Arda'ya ve Arma'ya ayrıca teşekkür ediyorum. Bana tahammül ettiler bu 1,5 saatlik podcastler sırasında. Beyler son olarak ekleyeceğiniz bir şey var mı? Ben üşenmezsem haftaya şu ana kadar programa çıkaramadığımız dostlarımız da eşimiz dostumuz olsun işte ne bileyim Burak Kaplan'dır falan olsun. Onlarla bir şey yapabilirim diye düşünüyorum ama sözüm olmasın. Hani evdeki durumlara bağlı biraz. Sizin son olarak Last Dance'de Michael Jordan'la Chicago Bulls'la bu podcast deneyimimizle ve değerli dinleyicilerimizle ilgili eklemek istediğiniz bir şey olur mu? Çok iyi bağladım lan. Son yarım saattir böyle konuşamıyorum.
Yürü be. Benim şöyle, ben şöyle bir şey eklemek istiyorum. Şu an çok fazla GOAT tartışması var. Kim en iyi tartışması var. Bu tartışmaları yaparken çok birbirinizi kırmayın diyeyim en azından. Yani birisini en iyisi dediğin zaman diğeri bizim lise takımında benim yedeğim olurdu demiş olmuyorsunuz. Diğeri de en iyi 10 basketbolcudan biri oluyor. Kim iddia ediyorsunuz? Kobe'yi de çok gördüm ben. O yüzden genel konuşuyorum. Kobe, LeBron James kimse artık. Onun daha iyi olduğunu iddia ediyorsanız Jordan'ın çok kötü olduğunu iddia etmiyorsunuz. Yani bunu gözeterek annenize küfredilmiş gibi saldırmazsanız birbirinize sevineceğim. Görüyorum çünkü tartışmaları. Ekşi'de olan dönen. Bir tek onu söyleyebilirim mesaj olarak.
Arma?
Ya ben Arda abinin GOAT muhabbetine şeyi söyleyeceğim. Geçenlerde Bill Simmons'ın podcast'ında gördüm galiba. O insanların o tartışmada soruyu ele alış biçimi bence çok farklı. Yani işte bu LeBron Jordan özelinde de kimi seni şeyden bahsediyor. Yeteneklerden atıyorum LeBron diyenler en komple basketbolcusu basketbolun tarihinin diyor. Jordan'dan bahsedenler çok daha işte dokunulmaz bir figür olduğunu, etrafındaki aurasından, nasıl bir rekabetçi olduğundan falan bahsediyor. Ya yani bunların farkına varıp bence de birbirini çok kırmadan bu işin içinden çıkmak lazım diye düşünüyorum ben de açıkçası.
Peki yani ben kaç 5. yayınımız bu muhabbete girmemek için bayağı bir çaba sarf ediyorum, fark etmiştir dinleyen herkes zaten. Ben bir noktada şunun farkına vardım. Bu arada birbirinizi kırabilirsiniz, çok önemli şeyler değil bunlar hani. Oluyor çünkü yapacak bir şey yok. Abi yani hani NBA atıyorum 2011'de izlemeye başlamış bir adamın abi ya tarihin en iyisi tabii ki LeBron demesi bana dünyanın en normal şeyi gibi geliyor. İşte 2006'da izlemeye başlamış birinin tarihin en iyisi tabii ki Kobe'dir demesi dünyanın en normal şeyi gibi gelmeye başladı. O yüzden çok önemli değil, ben bu dönemlerde izlemeye başladım. Dolayısıyla benim için tarihin en iyisi Michael Jordan. Hani bunu işin basketbol kısmıyla, basketbol dışındaki kısımlarıyla da böyle hani doğru düzgün derli toplu bir tartışmaya girmeyi seviyorum ama o tartışma artık o şekillerde yapılmıyor. Dolayısıyla girmemeye gayret ediyorum mümkün olduğu kadar. Dediğim gibi yani hani bir noktadan sonra bu iş şeye geliyor çünkü. O ikonlarla, o figürlerle senin kurduğun bağ, senin onlarla edindiğin deneyime giriyor. Dolayısıyla çok önemli işler değil bunlar ama dediğim gibi bence Michael Jordan tarihin en iyi basketbolcusudur. Hoşça kalın.